Canlı maç yayını bugün yok. Dolayısıyla normal kuşağımıza geri dönüyoruz futbol kafede ve 19-21 arasında istediğimiz gibi futbolu değerlendireceğiz. Hürsel Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Normalde Hürsel Hocam'la biz karşılıklı atıyoruz tutuyoruz ama bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Ali Emeç, Beşiktaşlar çok yakından tanırlar. Ama biz bugün Beşiktaş maceralarından, Beşiktaş tecrübelerinden yola çıkarak şu anda futbolumuzun içinde bulunduğu de facto durumda çok büyük eksikliğini duyduğumuz doğru teknik adam, doğru yönetim, doğru başkan, doğru yönetim zihniyeti, doğru teknik zihniyet. Bunları bugüne uyarlayacağız. Sadece Beşiktaş değil bugün Türkiye'nin problemi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, büyük takımlarımız başta olmak üzere tüm Türkiye kulüplerinde idari en tepeden, başkandan başlayan ve teknik heyete, teknik kadroya kadar uzanan bir yanlışlar silsilesinin Türk futbolunu marka değeri olarak nerelere getirdiğini görüyoruz. Bunu değerlendirmek adına da Sayın Ali Emeç, biz de bugün bir arada. Ali Emeç'i Beşiktaşlar dediğim gibi tanırlar. Süleyman Seba döneminin, Beşiktaş tarihinin en başarılı futbol döneminin teknik direktörü Gordon Min'in yardımcısıydı. Esas itibariyle Ali Bey siz tercüman olarak Gordon evet. Min'le takdim edildiniz, asiste ettiniz ama sizin Gordon Min'le paylaştığınız 6 yıl içerisinde
danışmana dönüştük.
Evet, yani onu inceledim ben de. Hürsel Hocam'la konuştuktan sonra siz kabul ettiniz bizde programımıza katılmayı, sağ olun. Ve siz tercüme olarak başladınız. Giderek asistan oldunuz, yardımcı oldunuz, danışman oldunuz ve sonunda da Gordon Min'in o Beşiktaş tarihindeki en başarılı kariyerini, onu da konuşacağız. Bıraktıktan sonra Bursa Spor ve Trabzonspor'da da yine Gordon Min'le çalıştınız. Oradan evet. da artık siz kadim dostu haline evet. geldiniz. Gordon Min dendiğinde hemen gözlerde canlandı ve akla sizin isminiz geldi. Ali Emeç oldunuz. Aynı zamanda Beşiktaş Diyon üyesisiniz.
Evet.
Bugün sizle 6 yıl içerisinde Beşiktaş'ta yaşadıklarınız, Gordon Min hocayla yaşadıklarınız, Süleyman Seba efsane başkan, sadece Beşiktaş'ta değil Türk futbolunda efsane evet. başkan Süleyman Seba. Buralardan bir feyizler almaya çalışacağız. Bugün 2 saat boyunca sizden bir şeyler kapmaya çalışacağız. Bugün Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın yönetimleri, idari heyetleri, teknik heyetlerinin ne vaziyette olduğunu, önümüzde başarılı bir örnek var. O örneğin yaşayan şahidisiniz. Sizden bunları kapmaya çalışacağız ve Beşiktaşlar'da geriye dönük bir hatıralarını tazelerler. Hürsel Hocam buyurun siz başlayın.
Vallahi ben nasıl başlayayım? Şimdi Ali abi hakikaten Beşiktaşlılar için, Türk futbolu için önemli bir insan Ali abi. Şimdi az önce taksiye bindik, gelirken benim araba çalışmadı. Nedense aküsünde problem vardı herhalde.
Bu İtalyan arabalarında problem oluyor.
Yok, ilk kez oldu. Şimdi taksiye bindik. Taksici arkadaşımız iyi bir Fenerbahçeliymiş. Hemen Ali abiyi Fenerbahçeli olmasına rağmen sohbete girdi. Ali abiden çok övgüyle bahsetti. Dolayısıyla aslında Ali abi sadece Beşiktaşlılar için değil Türk futbolu için çok güzel Gordon Min'le bir ikili teşkil etmişlerdi. Ben lafa girerken şöyle bir fotoğraf vereyim. Beşiktaş tribünlerinde Gordon Min sahaya çıktığında her yerde olduğu gibi konfeti atılırdı. Ufak ufak kağıt parçaları, bilirsiniz. Ali abi o kadar Gordon'la özdeşmişti ki Gordon'un tercümanlığının yanı sıra adeta ondaki elektriği ve enerjiyi dışarıya birebir veriyordu. Tercüman sadece özellikle futbol tercümanları ki ben de Scala ile bir dönem aslında tam tercüman değil, ben asistan olarak görev yapıyorum. Teknik adam, altyapıdan teknik direktör olarak Scala ile beraber görev yaptım. Özellikle Scala'nın benimle başlama tercihindeki anonsu o gün Başkan Serdar Bilgili, İbrahim Altınsay ve kendi menajeri de vardı. Konrad'la beraberdik kendi odasında. Kalbini ve kafasını göstererek aynı lisanı konuşuyoruz dedi. Ben Hürsel'le çalışacağım dedi. Bu da özel bir şeydir, anekdot olarak vereyim. Dolayısıyla bir teknik adam olarak da şunu söyleyebilirim. Teknik adamın tercümanlığını yapmak sadece çevirisini yapmak değildir. Aynı yere bakmaktır. Aynı şeyi hissetmektir.
Aynı ruhu taşıyabilmektir.
Aynı ruhu taşımaktır. Yani burada aynı vurguyu vurabilmektir.
İlk başta Sayın Ali Emeç'in gelişi tercüman, fakat birebir söylediklerini ağzından çıkanı tercüme etmenin ötesinde vermek istediği ruhu da tercüme edebilmesi açısından bir iletkensiniz.
Şimdi ona güzel bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın sahaya çıkmasında konfetiler yağdı. Gordon her zamanki gibi koşarak kulübeye gidiyordu. Kulübeye giderken yerden bir kağıt parçası aldı. Halbuki çimin üstünde binlerce kağıt parçası var. Köşeye doğru kaldırdı. O esnada Ali abi de eğildi, kağıt parçasını aldı. Biz tribündeki, belki Ali abi hatırlamaz, tabii çok küçük bir fotoğraf bu. Biz tribünde Beşiktaşlı çok sevgili dostlarımla birlikte birbirimize baktık ve hakikaten Gordon'un o her şeyini takıma ve tribüne bile yansıtan bir kişi olarak Ali abinin özel bir tarzı, özel bir yaşantısı ve işi oldu Beşiktaş'ta.
Peki şöyle başlayalım. Şimdi Sayın Ali Emeç, siz Gordon Milne'le 6 yıl beraber çalıştınız ve bu dönemde 3 şampiyonluk ve 3 tane de lig ikinciliği var. Yani 3. Evet. dahi olunmamış. 48 maçlık yenilmezlik serisi var Gordon Milne döneminde. Ve 6 yılda 3 şampiyonluğun, 3 tane de lig ikinciliğinin yanı sıra toplam 12 kupa var. Evet. Bu Beşiktaş tarihinin en büyük başarılı olduğu dönem. Daha başarılı bir dönem yok. Başkan kim? Başkan Süleyman Seba. Şimdi bu iş bir ekip işi. En tepeden en aşağıya kadar. Yani bu iş Seba'dan başlıyor. Gordon Milne devam ediyor. Sizin aracılığınızda takıma yayılıyor. Ve bunun devamında malzemeciye, masöre kadar uzanan ve taraftara, camiaya kadar uzanan bir başarı silsilesi bu. Burada Sayın Başkan'dan başlamak gerekirse, Süleyman Seba sadece Beşiktaş'a değil Türk futboluna örnek bir başkan. Davranışlarıyla, söylemleriyle, yönetim tarzıyla, zihniyetiyle. Siz her zaman Gordon Milne'le beraberdiniz. Soyunma odasında berabersiniz, futbolcularla berabersiniz, dışarıda berabersiniz. Süleyman Seba soyunma odasına kaç kere indi?
Şimdi öncelikle sayın dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyim. Ve övgü dolu konuşmalarınız yüzünden size teşekkür edeyim. Ya bilmiyorum, hak ediyor muyum bunları?
Estağfurullah.
Sayın Süleyman Seba, Gordon Milne geldiği zaman kendisine sordu. Soyunma odasına kimler girer çıkar diye. O da dedi ki, başkan sezon başında ve önemli başarılarda soyunma odasına gelip oyunculara sezon başında başarı dileklerinde bulunur. Sezon ortasında teşekkür için gelebilir. Bunun dışında hiç kimsenin girmesine gerek yoktur dedi. Ve başkan da bunu yönetimine bildirdi. Ben sonradan eski yöneticilerden öğrendiğime göre çok şikayet varmış bu konuda. Özellikle Bora Milutinović döneminde güvenlik görevlileri dahil herkes soyunma odasına giriyormuş haftayımda, takım motive ediyorlarmış. Şimdi bu tabii değişti, süratle değişti. Ve Sayın Seba'nın öyle bir kişiliği vardı ki herkes onu sayar ve itaat ederdi. Ve yöneticiler bunu ihlal etmediler. Ve huzur dolu bir soyunma odamız oldu. Mahremiyeti olan bir soyunma odamız oldu. Eğer kendi aramızda hoca futbolculara sert davrandıysa o orada kaldı. Hoş davrandıysa o da orada kaldı. Şakalaştıysak o da orada kaldı. Bu tabii başarının etkenlerinden biridir ama ben şunu söyleyeyim. kulüpte en yukarıdan aşağıya kadar, yani başkandan teknik heyet, futbolcular, malzemeci ve taraftar bütünleşirse başarı gelir. Bir yerde kopukluk varsa başarı şansa kalmıştır veya sizin rakibinizin başarısızlığına kalmıştır.
Bugün tabloda bu işte açıkça. Yani son cümleleriniz aslında bugünkü Türkiye Ligi'ni özetliyor. Bir noktada başarınız rakibin başarısına bağlı hale geliyor. Birbirlerine ikram ediyor büyükler şampiyonluğu. Birinin kaybı öbürü onu telafi ediyor, bilmem ne yapıyor. Araya açılmasına izin veriyor. Sonuçta aslında çok farklı olabilecekken kimse işini tam anlamıyla doğru yapamadığı için hiçbir kulüp, hiçbir takım, hiçbir başkan, hiçbir yönetim, hiçbir teknik direktör, hiçbir futbol takımı doğru dürüst işini yapamadığı için de birbirlerinin kim daha kötüyse daha az kötü olan. Rıdvan Dilmen'in bu konuda güzel bir yazısı vardı. Kötünün iyisi değil, berbatın iyisi gibi bir tabir kullanmıştı. Kesinlikle katılıyorum. Şampiyon olacak gibi bir ifade kullandı. Zaten manzara da bu. Bugün Fenerbahçe şampiyonluğu, bilmiyorum katılır mısınız, %90'ların üstünde bir olasılıkla evet, kazanıyor bu sene. Şimdi bakıyorsunuz Beşiktaş, tabii Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yerde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sadece ve sadece hedefi şampiyonluk olduğuna göre onlar başarısız sayılıyor. Bu Barcelona Real Madrid ikilisinde de böyle, Milan Juventus'ta da böyle, Bayern Schalke'de de böyle. Bu da normal. İyi de bakıyorsunuz Fenerbahçe başarılı olan sayılırken Fenerbahçe'de hocasından memnun değil. Fenerbahçe'de hocasıyla önümüzdeki sene çalışmayacak. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın hani gözden geçirmesi bir derece olabilir ama şampiyon olan Fenerbahçe'nin dahi hocasından memnun olmaması da zaten kulüplerin başarılı olanında olmayanında iyi yönetilmediğini gösteriyor. Bu da Avrupa'daki başarılara çok net olarak yansıyor, daha doğrusu başarısızlıklara. Siz Gordon Min zamanında Ali Emeç 48 maç yenilmemişsiniz. Bir kolej evet, havası, bir takımda bir kolej havası. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün çıktığı dönem. Evet. Ve özellikle söylenen ifade, ben çok yakından o zaman da hatırlıyorum. Fenerbahçeli olarak sizin başarısızlığınızı isterdim, beklerdim tribünlerde ama hakikaten bir kolej takımı. Giren oyuncu, çıkan oyuncu fark etmiyor. Bir evet, dostluk. Evet. Oyuncu çıkarken tepki göstermezdi Gordon Min'le. Yedek oyuncular da sahadakiler kadar sevinirdi. Çok ciddi büyük hadiseler yansımazdı dışarıya. Belki de sizin dediğiniz gibi bir ketum bir hal soyunma odasında.
Çok büyük dayanışma vardı.
Dayanışma çok vardı değil mi? Futbolcuların aldığı paralar Sayın Ali Emeç sorun olur muydu? Gerek yönetimle olan görüşmelerde. Yani ben şundan fazla isterim. En büyük parayı Feyyaz alıyorsa Metin Ali de daha aynısını ister miydi mesela?
Hayır hayır. Bunlar kendi aralarında çok iyi anlaşırlardı. Ve birisi bir kontrat imzalarsa diğer arkadaşlarından söylerdi. Ben şu kadara imzaladım diye. Onlar da o kadar isterdi. Yaklaşık olarak, çünkü aynı değerde yıldız futbolcular vardı orada. Bir seferinde Gökhan en yüksek parayı aldı. Onun peşinden Rıza, Feyyaz, Metin vardı. Daha sonra Recep, daha sonra Halim vardı. Yani fazla para kademeleri buna göre.
Ama bir sorun olmuyordu bu aralarında, öyle mi?
Yok, kendi aralarında böyle bir
dayanışma var.
Dayanışma, anlayış vardı. Şey yapmazlardı.
Saygı gösteriyorlar birbirlerine demek ki.
Çok,
yani böyle
çok
bir
saygı gösterirlerdi. Bir de ben size şimdi burada bu dayanışmaya örnek olarak bir şey anlatayım. Bolu Spor'dan gelen İsmail vardı, santraf. Çok iyi, çok iyi yürekli bir insan. Fakat Ulvi ile Gökhan oynuyor, İsmail'e sıra gelmiyor. Bir gün yedek kulübesinde İsmail otururken rakip geliyor. Ulvi pek başka bir tarafla ilgileniyordu. Bu kulübeden fırladı, Ulvi abi, Ulvi abi diye uyarmaya başladı onu. Halbuki Ulvi hata yapsa İsmail oynayacak diye düşünebilir.
Evet.
Ama katiyen böyle bir şey yapmıyor, onun başarısı için. Fırladı kulübeden, Ulvi abi diye bağırmaya başladı. Yani böyle bir dayanışmamız vardı bizim.
İşte böyle olunca da başarı kaçınılmaz. Bir de tabii Gordon Min'i konuşacağız, transferlerinizi konuşacağız. O zamanki mesela yabancı oyuncuların da yeni yeni Türkiye'de kaliteli yabancıların gelmeye başladığı dönem. Les Ferdinand o zamanki en popüler transferiniz. Ama Walsh, Wilson gibi tartışılan evet, yaşı itibariyle hatta askerlik arkadaşı diyorlardı. Seba'nın askerlik arkadaşı diyorlardı Kütahya Hava Tugayı'ndan. Şimdi bunlar da tartışıldı ama baktığınızda hiç sırıtmadı. Yani kötü olabilecek bir transfer de sırıtmadı. Bir kabullenme var. Mesela Ferdinand yıldızlaşırken Ferdinand sorun yaratmadı. Yerlilerde problem yapmadı. Walsh Wilson zaman zaman aksarken veya iyi işler kötü işler yaparken spekülatif bir performans sergilerken de o Koreş takımı havası nasıl muhafaza edildi, korundu? Biraz anladığım kadarıyla futbolcuların hocaya, size, hocanın yanlısı olarak ve onun ötesinde de yönetime büyük bir saygısı var ki yönetimin aldığı kararları tartışmıyorlar.
Bu hepsi geçerli. Yani söylediğiniz sözlerin hepsi geçerli. Futbolcuların bir kere karakteri düzgündü. İyi ahlaklı çocuklardı. Futbolu öne alıyorlardı. Her şeyin önüne futbolu alıyorlardı. Eğer her şeyin önüne futbolu almazsa bir futbolcu, futbol ikinci, üçüncü plana düşerse o zaman başarısızlık geliyor, yedekte oturuyor. Ondan sonra da konuşmaya başlıyor. Halbuki bizim takımda herkes ciddiyetle çalışıyordu ve çok çalışılıyordu. Bizim takımın kondisyonu diğer takımların hepsini oyundan düşürecek kadar iyiydi. Ayrıca diziliş, taktik diziliş çok iyiydi. Dolayısıyla karşı takıma her zaman hakim oynardık. Yani biz maçlarımızın %90'dan fazlasını hakim oynamışızdır. Belki oyun içinde 15 dakika, 10 dakika rakibe geçer hakimiyet fakat sonra tekrar hakimiyet.
Belki
tekrar.
O da aktif dinlenme olması bakımından takımın bilinçlidir. Evet. Dominant futbol. Tabii bakın zaten böyle bir dominant futbol dediğiniz gibi oyuna hakim, oyunu kontrol eden zaten Beşiktaş'ın o zaman da belli bir tertibi vardı. O tertip içinde bir iki ufak değişiklikle belli bir kalıp format içerisinde
kim,
oynardı.
Kim değişse aynı oyun
fark etmezdi. Yani. Çünkü sistem vardı. Dolayısıyla evet. İşte öyle olunca 48 maçlık bir yenilmezlik serisini sağlayabiliyorsunuz. Bu dünyada kolay değil bunu sağlamak. Sadece Türkiye'de değil. 3 şampiyonluk, 3 lig ikinciliği zaten böyle geliyor.
48 maç çok daha fazla olabilirdi. Ama bir talihsiz Galatasaray maçı yaşadık. Bir hafta evvel yabancı futbolcumuz Mirkela oyundan atılmıştı. Galatasaray maçında da iki futbolcumuz oyundan atıldı. O durumda oyunu çeviremedik.
Şimdi peki
federasyon başkanı kimdi Ali abi? Hemen Türkiye'de oldu mu? Federasyon şu son 3 yıl 4 yıldır federasyon başkanı gündeme geliyor.
Sayın Süleyman Seba hiç kimseyle uğraşmazdı. Yani böyle federasyon başkanına niye bizim takımdan bu kadar adam atılıyor filan demez.
Şimdi Ali abinin federasyon başkanını hatırlamadığı gibi ben de hatırlamıyorum. Şimdi futbolun geldiği nokta açısından çok önemli anekdot.
Hayır böyle hatalar yapılıyorsa atılma
federasyon
soyudur o yani.
Hayır.
Başka hata.
Şimdi ne olsa federasyon başkanı ve düzene dayalı bir yorum yapılıyor. Yani düzenin inancını ve güvencini kaybettiği bir ortam var. Ama o dönemde bakın o dönemin tarihine geçmiş kişiler federasyon başkanını biz de dahil olmak üzere o dönem futbol sever statüsündeyiz. Hatırlamıyoruz. Yani güven ortamı ile alakalı, evet. Düzenin güven ortamı ile alakalı evet. Çok önemli bir çizgi aslında bu nokta.
Evet.
Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Yani mesela sizin döneminizde yine namalup lig ikinciliğiniz var. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mudur? Galatasaray şampiyon oldu. Siz namalup lig ikincisi
oldunuz. Yok, Galatasaray
oldu.
Daha önce namalup lig ikincisi olmuştu. Biz namalup şampiyon olduk.
Evet.
Evet.
Namalup şampiyon olan
tek takım. İkinciliği averajla var. Averajla kaçırdığımız ikincisi var.
Averajla şampiyonluk kaçırdık.
Averajla kaçırdığınız şampiyonluk var. Peki buralarda mesela işte hakemlere, hakem yönetimlerine, federasyon yönetimlerine sizlerden, hocadan, futbolculardan veya sizin şahsınızdan veya sizin civarınızdaki yöneticilerden tepki vardı da Sayın Seba mı bunu durdururdu?
Hayır. Sayın Seba kendi yönetimine bu talimatları sezon başında ve belki sezon içinde verirdi. Ama biz teknik direktöre bağlı olarak zaten onun disiplini içinde çalıştığımız için kimse hakkında konuşmazdık. Dolayısıyla böyle bir şey yoktu. Şimdi Gordon Milne geldiğinde ilk antrenmanından önce futbolcuları topladı, hepsini çimin üzerine oturttu. Ve onların kafasına girsin ve çıkmasın diye çok kısa konuştu. Dedi ki benim takımımda hakem düdük çaldığı zaman hiç kimse itiraz etmez dedi. ve benim takımımda bir adam yere düştüğü zaman şayet hastanelik değilse kalkar oynar dedi. Yani tribünü tahrik ederlerdi, yerde kıvranırlardı filan ya futbolcular. Bunlar yok dedi.
Sayın Fatih Terim, dinliyor musunuz bizi? Bakın neler söylüyor Gordon. Evet.
Evet ve bu ilk konuşmasıydı, bundan ibaretti. Şimdi ilk karşılaşmada elbette ki bütün futbolcular bütün alıcılarını açmışlar ve bekliyorlar hoca ne diyecek. Ve bunu dedi. Sonradan da bir disiplin talimatı yapıldığı zaman hocaya sordu başkan, ceza için ne diyorsun? Hani ne şartlarda ceza verelim? Hoca dedi ki sarı ve kırmızı kart durumunda eğer hakeme itirazdan kart görmüşse ceza verelim dedi. Ama faul yapmış.
Elinde olmamıştır.
Hakem evet. Öyle değerlendirmiş. Karşı tarafa da verebilir, bize de verebilir. O durumda dedi ceza vermek istemiyorum dedi. Ama dedi hakeme karşı
İtirazdan
gelmiş.
İtirazdan dolayı. Disiplinsizlikten etmiş. Dolayı yani futbolun yani, içerisindeki değil, kurallardan evet, gereği değil.
Düdük çaldı mı o bitmiştir dedi.
Bunun tartışıldığı anda görülecek bir şeyden dolayı, karttan dolayı da ceza veriliyor. Bu tamamen disipline dönüyor. İşte hoca bunu baştan söylediğinde toplayıp oyuncularını, nasıl başkan yönetimini toplayıp bundan sonra soyunma odasına hocanın talimatları doğrultusunda sezon başında başarı dilemek için ya da çok büyük başarılarda tebrik etmek maksadı dışında soyunma odasına inilmeyecektir. Orası evet, hocanın ve oyuncuların mahremiyetidir evet, diye Gordon Mill'den aldığı direktif demeyelim, direktif almaz Gordon Mill'den ama teklif bir böyle öyle istiyorum, böyle çalışmak istiyorum. Bunu buna saygı duyarak, Gordon Mill'in isteklerine saygı duyarak bunu yönetimine direktif olarak vermesi ve yönetimin de buna beğense de beğenmese de bundan rahatsızlık duysa da ki duymuşlar sağda solda ama Seba tabii bir başkan olarak, lider olarak bastırmış o tepkileri. İşte böyle bir takım ortaya çıkmış. Aynı şekilde Seba'nın o hakimiyeti, disiplini, Gordon Mill'in de heyeti üzerinde, oyuncuları üzerinde kuralları katı bir şekilde ortaya koyması, sizin maç içerisinde evet oyunun hırsına kapılırsınız, tempoya kapılırsınız, faul yaparsınız. Hakem takdir eder, kart verir, oyundan atar. Bunlar oyunun içindedir. İyi niyetle bir takıma katkı olsun diye yaptığınız bir şeydir ama hakem düdüğünden sonra hakemi eleştirmeye dönük bir fevri bir davranıştan dolayı takımınızı mağdur ederseniz bu cezalandırılır demişse bir teknik adam ve bunun uyulduğuna, bu cezaların verildiğine, bir istisna olmadığına, yani şunu demek istiyorum şimdi, Metin Ali Feyyaz denir değil mi? Evet. Feyyaz da yapsa bu ceza verilecektir, o para cezası verilecektir. Verilmiştir de. Yani takımda bir adalet duygusu hakim olmuşsa, hocanın sizin yardımcısı olarak başkanın, tabii, yönetimin bunun bir bütün halinde arkasında durduğunu takım görürse o zaman saha içinde de o disiplin ve bizim o kolej takımı dediğimiz hadise ortaya çıkıyor herhalde değil mi hocam?
Şimdi tabii bazı şeyleri söylersiniz. Söylemlerinizle yaptığınız iş bir olmaz. Dolayısıyla o zaman söylediklerinizin bir kıymeti yoktur. Az önce siz Fatih Hoca'nın dinlemesi için bir çağrıda bulundunuz. Şimdi Fatih Hoca da çok kendine özgü yapısı vardır. Zaten kendi yapısıyla sahadaki takım genellikle aynı görüntüyü vermektedir her dönemde. Hangi dönemde nasılsa Galatasaray'da başarılı olduğu dönemde de milli takımda da genellikle aynı görüntüyü verir. Hatta sadece Fatih Hoca için sınırlandırmamak lazım. Bir takımın nasıl bir takım olduğuna bakmak için kulübeye bakmanız lazımdır önce. Kulübeye baktığınız zaman takım hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi Gordon'un da takımına söylediği iş, az önce o sarı kart Ali abinin dediği ceza konusu, biri sadece işini yapmayla ilgili icraatte bir kusur veya hata olursa onun cezasını adletmek ya da konuşmak yanlıştır. Ama hakeme itiraz futbolcunun yapması gereken iş değildir. Dolayısıyla Gordon'un bu aslında kendi kişiliğidir. Gordon iş disiplini ve iş ahlakıyla ön plana çıkmıştır. Kaybettiği maçtan, her maçtan sonra, ki Ali abi her maçtan sonra aynı tercümeleri yapmak zorunda kalmıştır ki Ali abinin İngilizcesi benim bildiğim kadarıyla sivil havacılıkta ve Panam'da yabancı şirketlerde çok önemli görevleri oldu Ali abinin. İngiliz'den daha iyi İngilizce konuşur. Dolayısıyla fakat sürekli aynı kelimeleri konuşması Gordon'un rakibine olan saygısından ötürüdür. Çok zor bir rakip, çok zor bir maç oynadık, rakibimizi tebrik ederiz dediği aslında klişelenmiş, tamamen rakibe olan saygısındandır. Dolayısıyla Gordon bunları söyleyip farklı kişilikte olsaydı takım zaten Laçko olurdu. Ama Gordon kendi kişiliğini ve iş disiplinini takıma yansıtan bir politikada olduğu için zaten her şey farklı oldu.
Evet, ben şimdi bir anımı anlatayım. Beşiktaş takımıyla Trabzon'a gittiğimiz zaman Bahattin Baydar, ben ve Gordon dışarı çıktık. Sokakta tur atmaya başladık. Çünkü bir tehlike yoktu. Kimse bize tecavüz etmiyordu, bağırmıyordu. Ondan sonra orada ünlü bir beton helva diye bir helvacı dükkanı vardır. Beton helvanın sahibi dükkandan dışarı çıktı. Bizi kollarımızdan tuttu, içeri çekti, ikramda bulundu filan. Biz orada otururken 3 tane genç geldi. Çok saygılı bir şekilde bana sokuldular. Dediler ki biz Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Sizi sevmiyoruz ama hocayı çok seviyoruz. Kendisine bir iki soru sorabilir miyiz? Buyurun sorun dedim ben. Konuştuk, soruları bitti. Ben dedim ki şimdi ben de size bir soru sormak istiyorum. Buyurun dediler. Hocamızı seviyorsunuz, çok teşekkür ederiz dedim. Ama bizi niye sevmiyorsunuz? Sizi sevmiyoruz dedi. Fakat dedi, bu hoca bizi yeniyor, bir beyanat veriyor, kızamıyoruz. Şimdi bu Gordon Milne'in spora nasıl özümsediğini gösteriyor. Galip geldiği yerde, sonra bir Fenerbahçe maçı, sondan ikinci ya da üçüncü maç, biz Fener'i yendik ve şampiyon olduk.
3-1 kazanılan evet. Maç, evet.
Şampiyon olduk. Basına beyanat veriliyor orada stat koridorunda. Gordon dedi ki Fenerbahçe'de çok başarılı bir şekilde bizi zorladı, takip etti ama biz daha çok çalıştık ve biz kazandık dedi. Sonradan bana dedi ki Fenerbahçe şimdi baskı altında. Kaybettikleri için çok eleştirilecekler. Ben onların yükünü hafifletmek için birkaç tatlı söz daha söylemek isterdim ama kendi futbolcularımın başarısından çalmak istemedim dedi.
Evet.
Ben eve gittim akşam. Televizyonda Veselinovic'i dinledim. Başladı konuşmaya. Hiçbir futbolcu verdiğim talimatı yerine getirmedi. Dediğim hiçbir şeyi yapmadı. Yıktı futbolcusunun üzerine gitti. Şimdi bu iki karakterin farkı. Spor anlayışının farkı.
Evet.
Halbuki daha önce bir gazeteci röportaj yaparken Gordon'a demişti ki sen futbolcularını övmüyorsun. O da dedi ki nasıl öveceğim? İşte Veselinovic diyor ki Oğuz Platini'dir, Aykut Boniek'tir. Gordon dedi ki evet ama dedi ben onların aleyhinde de konuşmuyorum dedi. Aylar sonra Veselinovic bu beyanatı verdi, futbolcularını kötüledi. Ama insanların dikkatinden o heyecan içinde bunlar kaçıyor.
Evet, çok güzel anekdotlar bunlar. Tabii burada biraz önce ben Rüsur Hocam da altını çizdi. Sayın Fatih Terim'e bir göndermede bulundum. Daha çok da yapacağız bu göndermeleri. Sadece Fatih Hoca'ya değil. Şimdi burada Sayın Ali Emeci dinlerken Gordon Milne dönemi ve Süleyman Seba dönemi olarak teknik anlamda ve idari anlamda bir örnek var önümüzde. 6 yılda 3 şampiyonluk, 3 lig ikinciliği, toplam 12 kupa, 48 maçlık yenilmezlik serisi, kolej havası ve bugün çokça artık ağızlara sakız yapılma noktasına gelmiş bir Beşiktaşlık duruşu. O Beşiktaşlık duruşu bugün ağızlara sakız yapıldı ama o Beşiktaşlık duruşunun yaratıldığı dönemde o dönemdir. Evet. Yani Beşiktaşlık duruşu diye bir tabir varsa Seba döneminin, Gordon Milne döneminin eseridir o duruş. Şimdi bugün bu kadar alakasız bir Beşiktaş yönetimi, bahsettiğiniz anlayıştan çok uzak bir Beşiktaş yönetimi ve bir Beşiktaş takım anlayışı varken sahada size yapılan göndermeler, sizden alınan referanslarla Beşiktaşlık duruşu, Beşiktaş duruşu devamlı Beşiktaş yöneticilerinin konuşmaları da tabii onlara da bir gönderme yapacağız. Buradan sadece Fatih Terim'e değil, buradan Aziz Yıldırım'a da, Sayın Yıldırım Demirören'e de, Sayın Özcan Canaydın'a da, Sayın Tigana'ya da, Gerets'e de, Zico'ya da, kulüp yöneticilerine, Mahmut Uslu, Ali Koç, Murat Özaydınlı, Beşiktaş'ta Celal Kolot, Galatasaray'da Adnan Polat, sayarım, hepsini sayarım çünkü ben ve biz Hürsel Hocam'la burada cuma günleri bu programlarda biz biraz eldivensiz dövüşüyoruz. Yani biz çok açık konuşuyoruz. Şimdi siz de Beşiktaş Diyon üyesi olarak görüyorum burada belki rahatsızlık duyarsınız. Oralarda sessiz kalabilirsiniz. Çünkü ben sadece Futbol Federasyonu nezdinde değil, Türk futbolu çatıdan itibaren federasyon başkanından başlayan bir süreçte büyük kulüplerimizin başkanları, yönetimleri, teknik heyetleri, yöneticileri topyekun büyük bir çöküş içinde olduğunu düşünüyorum. Etik olarak da çok büyük bir çöküş içindeyiz. Zaten Türk futbolumuzun topyekun marka değerinin düşüşünün temelinde de bu var. Sizinle bu sohbetimizden Sayın Fatih Terim'in, Sayın Haluk Ulusoy'un, Sayın Aziz Yıldırım'ın, Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaşlık duruşu diye bugün çıkıp televizyonlara konuşanların Beşiktaşlık duruşunun bir ne olduğunu görmeleri. Yahut da bir başkan nasıl efsane başkan oluyor? Diğer başkanlarımız, bugün faal görev yapan başkanlarımız ne kadar benziyorlar o başkanlara? Bugünkü teknik adamlarımız sizin anlattığınız Gordon Milne profiline ne kadar benziyorlar? Takım ruhu diyorsunuz, takım kolej havası diyorsunuz. Bizim hangi takımımızda bugün o kolej havası var, soyunma odasıyla, sahada oynayanıyla ve yedek bekleyeniyle? Bunlardan çıkacak dersler var. Biz buradan çok göndermelerde bulunmamız lazım. Evet, tekrar birlikteyiz. Ben Barış Ertuğ, sevgili Ürser Tekin Oktay hocamızla birlikte her cuma olduğu gibi 19-21 arasında Foto Maçı sunduğu Futbol Kafe kuşağında yine Türk futbolunu kendi bakış açımıza göre değerlendiriyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sayın Ali Emeç, Gordon Milne döneminin 6 yıllık Beşiktaş tarihinin en başarılı olduğu dönemin birinci şahidi, canlı şahidi ve o dönemin kahramanlarından biri. Zira Gordon Milne'le tercümanlık olarak Gordon Milne'in yanında başlamış. Daha sonra danışman, yardımcı, asistan bugünkü tabirle. Daha sonra da artık kadim dostu noktasına gelmiş. Beşiktaş'tan sonra Gordon Milne Bursa Spor ve Trabzonspor'a çalıştığında da yanında onunla birlikte çalışmış. Seba döneminin bugün efsane başkan olmuş Seba'nın. Bütün detaylarını o dönemin Süleyman Seba ile ilgili birçok anekdotu olan Gordon Milne'le birlikte 6 yıl boyunca onun gölgesi gibi birlikte onunla yaşamış bir spor adamı Ali Emeç ve o günleri konuşuyoruz Sayın Ali Emeç'le. Mesajlar da gelmeye başladı 37-17'ye. Tekrar hatırlatıyorum, spor yazıp boşluk bırakıp tüm GSM operatörü için 37-17'ye mesaj atabilirsiniz. Sayın Ali Emeç'e sorularınız varsa o günlerle ilgili veya bugünlerle ilgili onları sorarız kendisine. Beni arabamla eve giderken Beşiktaş'ın o güzel günlerini yeniden yaşattınız. Hepinize teşekkürler demiş Seyit Genç'ten bir mesaj var. Federasyon başkanı olarak da Kemal Ulusu'ydu o zaman diye de bize hatırlatmada bulunmuş. Sağ olsun. Şimdi Sayın Ali Emeç, bugünlerde konuşacağız. Beşiktaş'ın bugünkü durumu, siz divan üyesiniz Beşiktaş'ta. O günlerle bugünleri karşılaştığınızda Beşiktaş olumlu olumsuz ne noktaya geldi? Bunları da yayın içerisinde konuşacağız. Türk futbolu ne noktaya geldi? Başkanlarıyla, yöneticileriyle, teknik adamlarıyla, futbol performansıyla. Biz yayın arasında sohbetimize devam ettik sevgili Hürsel Hocam'la ve Sayın Ali Emeç'le. Bir programda aslında o bizim aradaki sohbetlerimizden çıkar. Ama mesela o zaman Beşiktaş'ın 5. torbadan, yani Türk takımlarının daha doğrusu Şampiyon Ligi yoktu hatta. Yoktu. Şampiyon Kulüpler Kupası
vardı. Tabii
şeyi
vardı. Hatırlatmak lazım.
5. torbadaydı.
Gordon Milne hep şöyle bir yakıştırma yaptılar. Efendim işte Türkiye'de çok başarılı oldu da Avrupa'da başarısız oldu diye. Şimdi o sırada az önce dediğin gibi konunun başlangıcı 5. torba oradan çıktı. Hakikaten şimdi Türkiye'deki yabancı oyuncu kısıtlaması varken Türkiye'de almak istediğiniz oyuncu rayişleri çok yüksek ve transfer yapamazken Gordon yurt dışında başarılı olmasını, Türk futbolu Ali abinin dediği gibi 5. torbadayken efendim başarılı olamadı demek tabii çok gerçek değil. Senin Ali abi Temin çok güzel bir şey söyledin. Ben bir not olarak vereyim dediğine. Bizim kondisyonumuz iyiydi dedin. Evet. Oyuna hakim olurduk, kondisyonumuz iyiydi. Şöyle bir not var sevgili Barış. Beşiktaş 3 yıl şampiyon olduğu dönemde maçın son 10 dakikalarında 35 gol atmış bir takım. Yani 35 golünü 3 yılda...
Ben 90. dakika gollerini çok iyi
hatırlıyorum. Evet, son 10 dakikada atmış bir takım. Dolayısıyla kondisyonun iyi olmasının yanı sıra istikrarlı, düzenli, sistemli oyununda ortaya çıkarttığı bir şey. Ali abinin kondisyonla ilgili dediğinin rakamları da 3 yılda 10 dakikalarda 35 gol matematiği.
Valla ben o dönemde en delikanlı dönemim. Bütün Fenerbahçe maçlarını içeride dışarıda gidiyorum, izliyorum. Kulağımızda tabii rakiplerimizin maçlarında. Beşiktaş ha bugün kaybediyor, ha bugün puan kaybedecek, ha yarın kaybedecek diye beklerken o 90'larda gelen goller, Feyyaz'ın attığı goller, Ali'nin attığı goller bizi hep yıkardı. Açıkçası hep 89'lar 90'lar evet. O zaman öğrendik, 3 kere olursa tesadüf şans ama artık devamlı oluyorsa bu demek ki oyun disiplini, maç bitiş düdüğüne kadar mücadele,
kondisyon
evet. Dayanıklılık ve disiplin, oyundan kopmama, inanma, mücadele, bunu da böyle değerlendirmek lazım. Bugün de bunun örneklerini yaşıyoruz. Tabii Sayın Ali Emeç'e soracağımız çok şey var, mesajlar da gelmeye başladı 37-17'ye. Ama özellikle ilk bölümünde programımızın bugüne de atıfta bulunmak adına en dikkat çekici olanı bir kez daha belirtmek isterim. Sayın Ali Emeç Gordon Bin'le ilgili şunu söyledi. Oyuncularını topladı sahanın ortasına dedi. Ve kendinizi yere atmayacaksınız, suistimal etmeyeceksiniz. Tribünleri galeyana getirmek adına herhangi bir disiplin veyahut işte duygu sömürüsüne gidecek şekilde faul yapıldığında davranmayacaksınız. Eğer sakatlanmadıysanız, sahayı terk etme noktasında değilseniz çabucak ayağa kalkacaksınız, mücadeleye devam edeceksiniz demiş. Bunun dışında oyuncularının hakeme itirazdan dolayı alacağı kartların cezalandırılmasını, bunun dışında oyun kuralları içerisinde hakem taktiğinden dolayı alacağı kartlarda ceza verilmemesini istemiş Gordon Bin. Oyuncularıyla böyle bir birlikteliği var. Çok methetmezmiş Gordon Bin oyuncularını ama yeri geldiğinde de suçu onlara atıp, ki bugün Tigana'nın da çokça başvurduğu bir yöntemdi bu. Ben söylüyorum, ne yapayım, yapmıyorlar gibi. Bu oyuncudan daha ne beklersiniz bir sonraki maçta eğer soyunma odasındaki saygıyı kaybederseniz? Değil mi Sayın Hanım? Herhalde Gordon Bin'e çok büyük bir saygı vardı soyunma odasında. En büyük kazancı da buydu takımın.
Şimdi ihtiyaçtan dolayı bazı futbolcuları çok zaman kendi pozisyonunun dışında bir pozisyonda oynatırdı. Ama o oynatmadan önce futbolcuya derdi ki sen çık elinden geleni yap. Ne yanlış yaparsam benimdir. Ben suçu üstüme alacağım derdi. Ve futbolcu da çıkar güvenle oynardı. Yani ben burada başarısız olursam sonra takımdan giderim duygusu olmazdı. Böyle motive ederdi. Derdi ki çık oyna, elinden geleni yap. Biliyorum bu senin pozisyonun değil ama şu sakat, bu bilmem ne, sen burada oynayacaksın.
İşte oyuncusuna da saygı gösterdiğinde, onunla konuştuğunda, bu doğru iletişimi kurduğunda ve ben senin arkandayım, sana bu görevi veriyorum, iyisiyle kötüsüyle senin arkandayım, sen elinden geleni yap dediğinde zaten futbolcunun performansı otomatikman ikiye katlanıyor. Bu çok ilginç bir anekdot. Bir de yönetsel anlamda bu teknik direktörlere bir mesajdır, bugünkü teknik adamlara. Bugün her takım, şu anda bizi dinleyen futbolcular, teknik adamlar sorgulasınlar kendileri ne vaziyetteler. Soyunma odasında arkadaşlıkları, hocalarıyla ilişkileri nedir? Başkanlar için de çok güzel mesajlar var. Süleyman Seva sezon başında hocaya soruyor Gordon Bin'le, değil mi? Yanlış söylüyorsam düzeltin. Diyor ki hoca diyor ne zaman soyunma odasına girilir çıkılır? Gordon Bin de diyor ki vallahi diyor sezon başında bir başarı dilemek için gelseniz uygun olur. Bir de önemli başarılarda tebrik etmek için gelirseniz
sezon sonunda.
İşte sezon sonunda ya da mesela çok büyük bir galibiyette belki, evet. Ezeli rekabette bir galibiyette belki olabilir. Bunların dışında gelmeseniz iyi olur gibi bir ricada bulunuyor başkandan Gordon Bin. Ve başkan gereken mesajı aldığını söylüyor. Gidiyor yöneticilerine, ki yöneticiler bundan son derece rahatsız ki o günlere kadar bütün kulüplerde de farkı değil, Beşiktaş'ta da farkı değil. Soyunma odasına giren çıkan belli değil, değil mi?
Değil.
Polis müdürleri şunlar, evet. Bunlar önüne geçen giriyor çıkıyor. İşte o günden sonra Seba bunu katı bir şekilde uyguluyor ve yönetimine talimat veriyor. Yönetimde huzursuzluklar oluyor. Girip çıkamıyorlar tabii, onlar yönetici olmuşlar.
Yönetim
istiyorlar
dışında
ki,
da huzursuzluk var.
Yönetim dışında ve içinde.
İşte Süleyman Bey filan şahsı sevmiyor da o girmesin diye bu talimatı çıkarttı.
Seba'yı yıpratmak için de konuşulur bu şekilde.
Bu şekilde kesin olarak Seba'yı yıpratmak için konuştular.
İşte bakın, işte Beşiktaş camiasının içinde neler olabiliyor, bütün camianın içinde bunlar olabiliyor ama bunların üzerinden tabii gelebilmek için, bunları savuşturmak için bu tip salvoları teknik adam dik duracak, oyuncular evet. Dik duracak, başkan dik duracak, yönetim sadakat gösterecek evet. Alınan kararlara. Bu olmuştur ve Sayın Ali Emeç'e arada da sorduk, dedik ki yani hani Seba kaç kere geldi gitti ya da kaç yönetici geldi gitti. Ya bir ya iki diyorsunuz, hatırlamıyorsunuz kaç defa gelip gittiğini.
Yok yani çok az gelindi. Benim dediğim bu koşullarda gelindi. Hani kupa kazandık, başkan geldi. Kutlamak için geldi yani, o eğer gelmezse futbolcular darılabilir.
O durumlarda geldi.
O durumlarda geldi tabii.
Evet.
Bir de Adana'da berabere kalmıştık, puan kaybetmiştik ve futbolcular orada attığımız golün sayılmaması nedeniyle hakeme de çok küskündüler. Seba havaalanında geldi, karşıladı takımı. İstanbul'a dönüşümüzde müthiş bir moral oldu takımda.
Evet.
Ne zaman gelineceğini bilmek de, ne zaman ortaya çıkacağını bilmek de önemli.
Evet, ne
çok
zaman
da
konuşacağını bilmek önemli.
Hakikaten Süleyman Seba, Süleyman abi demek lazım eski başkanımıza. Çok muhterem birisi ve hakikaten kime karşı nasıl bir set çekeceğini, hangi durumlarda nerede olacağını çok iyi bilen birisiydi.
Şimdi bakın, Süleyman Seba en çok Beşiktaşlılarca eleştirilmiştir. ama rakip, büyük rakip takımlardan hayranlık duyulmuştur. Çünkü hiç kimseyle ağız maçına girişmedi. Ağız maçına, yani böyle bir saha dışında söz düellosu yapmadı. Beşiktaşlıların saldırılarına da takım olumsuz etkilenmesin diye cevap vermedi. Ama başarı gelince haklı olarak çıktı ortaya, dedi ki o konuşanlar şimdi konuşsunlar dedi. Bundan ibarettir. Yani
o
çok konuşmak...
O kadar da bu kadar şeye gelince. Peki şunu soracağım Sayın Alemeç. Mesela aslında oralara gelmek istemiyorum. Oralara, sonlara doğru gelmek istiyorum. Daha o dönemi konuşmak istiyorum ama şimdi laf gelmişken onu da sorayım. Şimdi Sayın Seba, tabii Beşiktaş'ın içerisindeki dinamikler, onlara ayakta durmak kolay değil. Bir çok ciddi bir kulüp, bütün kulüplerimizde çok ciddi bir siyaset mekanizması var. Yani kaynıyor. Herkes iktidar olmak istiyor.
Evet, evet.
Çünkü bugün Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın başkanı olduğunuzda yollar kesiliyor. Bütün restoranların kapılarında karşılanıyorsunuz. Çok büyük bir popülarite. Hani bugün yöneticiler çıkıyorlar, efendim biz hayatımızdan verdik, ailemizden verdik. Mağduruz yani biz bu yönetici, işte tamam, yöneticilik her zaman bütün yöneticiler söylerler, doğrudur. Bir vefa şeyidir, bir gönül işidir. Para karşılığı yapılan işler değildir, gönül işidir, doğrudur ama yani bugünümüzde futbol endüstrisinde artık ortada öyle bir popülarite ve ortada öyle bir güç var ki kimse kimseyi kandırmasın. Yani bugün başkan olmak, yönetici olmak parayla satın alınamayacak bir reklam ve güç. Toplumda tanınmak, sevilmek, camiaların, milyonların desteklemesi, hele büyük kulüplerde. Şimdi o dönemde de mesela Seba büyük hizmetler yapmış Beşiktaş'a, efsane başkan olmuş. Dediğiniz gibi Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların, ben Beşiktaşlıların takdir ettiğinden daha fazla takdir ettiğini de ben de düşünüyorum bir Fenerbahçe olarak ve saygı duyuyoruz. Gordon Min dönemi işte böyle bir başarı var. Son döneminde Ahmet dursun, Seba gitsin tezahüratları vardı.
Evet.
Ve Süleyman Seba kulüpten ayrılırken, başkanlığı bırakırken çok kırgın ayrıldı. Son kongresindeki konuşmasını hatırlıyorum ve ondan sonra incelediğinizde Beşiktaş'ın gidişini, bütün kongreler olaylı geçti. Hiçbir gelene de yar olmadı o koltuk. Bu kılıçla yaşayan kılıçla ölür derler. Amerikalıların çok doğru söylediği bir şeydir bu. Yani Seba'yı o şekilde gönderirseniz, tribünleri o şekilde manipüle ederseniz, sonra size geldiğinde o görev, her şekilde siz başarısızlıkla gidersiniz ve hep Seba dönemine atıflarda bulunur. O döneme özlem dile getirir. Bugün bizi dinleyen bir Beşiktaş dinleyici de o günleri yaşattınız der. O günleri yaşattınız derken mutlaka içinde Beşiktaşlı Seyit Genç'in attığı mesaj gibi başka mesajlar da var burada. Herhalde bugünlerine bakıp Beşiktaş'ın o özlem duygusuyla o günleri yaşarken duydukları mutlulukla bugün bir mutsuzluk, bugün bir kalp kırıklığı da yaşıyorlardır. Çünkü o günkü Beşiktaş bugün yok. Başkanıyla yok.
Şimdi tabii sadece yok. Beşiktaş olarak
sadece
düşünmek Beşiktaş'ın, lazım.
Bir de hocam, sadece Beşiktaş'lık duruşu diye konuşuyorlar. Konuşmalarda şimdi, kaldı. Ben o duruşu görmüyorum.
Şunu da altını çizmek lazım. Şimdi Ali abi bir iki tane anekdot verdi. Saygının, iş ahlakının, disiplinin nasıl olacağını ve başarının nasıl geleceğine dair bunlar kopyalar, anekdotlar. Özellikle acemi ve amatör yöneticilerin dinlemesi veya ki işte acemi teknik adamların veya ki hırsını kontrol altına alamayan teknik adamların dinlemesi gereken değiş konular. Şimdi baktığınız zaman asıl sadece bu Beşiktaş olarak da addetmemek lazım. Tüm futbol yöneticileri, futbol adamları, içinde bulunan futbol düzeni ni eleştirmek lazım. Yani Beşiktaş yöneticileri eskiye, maziye ama işte Gordon'lu dönemin, bakın Türk futbolunda tempolu oyunu Gordon'un zamanında Türk futbolu öğrendi. Pres yapmayı Gordon'un zamanında öğrendi. Alan savunması, şu anda dünya futbolu alan savunması oynuyor. Beşiktaş Gordon'un geldiği 87 yılından itibaren alan savunması oynadı. Herkes, hatta Ali abi yapılan röportajlarında Gordon'a hep şunu derlerdi. Sen belki çeviriyordun. Hep işte aynı futbolu ezberlendi diye eleştiriyordu. Gordon'a, yani tribündeki insanların bile ezberlediği bir oyun diye eleştiriyordu. Ama o oyunda Gordon kupaları topluyordu.
Şimdi Gordon'un yorumu şuydu ona karşı. Oyun basitleşecek ki seyirci anlasın. Ne oynadığımızı görsün, anlasın derdi. Ve bu ezberlemek sözüne en iyi cevabı Ahmet Suat Özyazıcı verdi. Sarıyer'de iken Kıbrıs'ta iki kere Beşiktaş'la oynadılar. Ahmet Suat Öz yazıcıya gazeteciler diyorlar ki bu Beşiktaş'ın oyunu ezberlendi. Siz ne diyorsunuz? O da diyor ki tamam ezberlendi, biz de biliyoruz ne yapacaklarını ama engelleyemiyoruz. Bak diyor, birinci maçta Walsh'u oynattılar. Biz ikinci maçta Walsh'u tutun dedik. Walsh'u oynatmadılar. Sergen diye bir çocuğu çıkardılar. Gene aynı şey oldu. Şimdi bunu takdir etmek lazım. Bir de ben Beşiktaşlıların dikkatinden kaçan bir iki övgü var. Bunu kimse dikkate almadı. Birincisi bir Galatasaray galibiyeti. Galatasaray bir takıma karşı galibiyet aldığı zaman Feldkamp futbolcularına, gazetenin yazdığına göre futbolcularına demiş ki Beşiktaş'a karşı da böyle oynayın. Şimdi bu bir şeyin ölçüsünü gösteriyor. Bir de İzmir'de milli takım Yugoslavya'ya karşı oynuyordu. Birinci yarı berabereydi zannediyorum. Rahmetli Adnan Sübari ile konuşuyorlar TRT'de. Adnan Sübari bence Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüdür. O Göztepe gibi küçük bir takımı alıp Avrupa kupalarında büyük başarılara götürmüş bir insandır. O da böyle belli bir takımı değiştirmeden istikrarlı bir şekilde oynatmıştır. İşte bu rahmetli Adnan Sübari milli takımı nasıl buldunuz dedikleri zaman vallahi milli takım Beşiktaş gibi oynuyor dedi. Bunlar Beşiktaşlıların dikkatinden kaçtı. Tabii ki eleştiri yapanlar olumlu bir şey yazarlarsa ilgi çekmeyecek diye de bazen işte bu ezberlendi, bu şu oldu, bu hoca jimnastik hocası diye bir sürü şeyler yazdılar. Böylece belki ilgi çektiler. Bunlardan en çok eleştiren arkadaşımız hoca buradan ayrıldığı zaman dedi ki gittiği yerin adresini ver dedi, ilk çiçeği ben göndereceğim, çok ekmeğini yedik dedi. Yani Gordon çok iyi takım yapmıştı. Çok iyi sistem oturtmuştu. Ve çocuklar bunu anladılar. Ne oynayacaklarını anladılar ve çok yetenekli, güçlü çocuklardı. İşte o jenerasyon öyle oluştu. Yani belki başka adamın elinde harcanabilirdi o jenerasyon. Ama doğru adamın elinde, doğru başkan, doğru teknik heyet... Evet. Efendim doğru futbolcu seyirciyi de etkiledi. Seyirci de sevdi takımı ve başarı geldi.
Şimdi o eleştirenlerden Ali abi şöyle bir şey hatırlıyorum. Beşiktaş Malmö'ye elendi Malmö maçında. Evet. Malmö maçındaki elenişten sonra ki Malmö'de o dönemin İsveç futbolunda çok güçlü bir temsilcisiydi. Evet. Avrupa'da sesi olan bir takımdı. Şimdiki Malmö değil. Gordon Milne'in iki gün önce Belgrad Ormanı'na götürdüğünü takımı ve işte takımın yorgun olduğunu söylediler. Böyle bir şey var mıydı? Hatırlıyor musun?
Şimdi ben bunu hatırlamıyorum. Ancak eğer maç bir kere bu kondisyon idmanını salı yapar.
Evet.
İki gün önce, bir gün önce teknik taktik idmanlar yapılır.
Evet.
Devamlı
evet.
Böyleydi.
Bunu hatırlıyor ama musun Barış? Eğer, bir programımızda da bize atmışlardı. Konu buraya gelsin diye ben özellikle
eğer söylüyorum. Orada götürdü ise, ben hatırlamıyorum ama götürdü ise stres atsınlar diye evet. Götürmüştür. Yani yürüyüş yaptırmıştır. Kesinlikle orada bir bindirme yapmaz.
Hürsel Hocam siz aynı şeyi söylemiştiniz evet. Konuşmada.
Ben şimdi konuyu bilmiyorum Ali abiyle konuşmadım bunları.
Evet ama konu sizin, oraya... sizin cevabınız da aynen buydu. Bu evet. Antrenmanla ilgili stres atılsın diyedir. Bir hava değişsin, hava solusunlar ormanda, sağa sola baksınlar ağaçlara evet. Böceklere demiştiniz.
Evet.
Aynısını
aynısını Ali abi söylüyor.
Futbolcuya evet. Her gün aynı şeyi yaptırıyorsunuz. Futbolcuda da bir bıkkınlık oluyor. Dolayısıyla her zaman hem antrenmanın içeriğini değiştirmek hem de yerini değiştirmekte de fayda var zaman zaman.
Bir de orman ortamı çok sessiz, sakin, yapraklar içinde yani evet, evet. Huzur ve farklı bir ambiyans yaratan bir şey. Ama Türkiye'de az önce Ali abinin dediği, herkes bir şey eleştirmek istiyor. Yani Beşiktaş Malmö'ye eleniyor ve bir gün önce işte hiçbir futbol adamı, futbol teknik direktörü maçtan bir gün, iki gün önce dayanıklılık ve kondisyon çalışması yapmaz. Ali abinin dediği gibi, o günkü programda da atılan mesajda bu konu geçmişti. Haftanın ilk günleri ağır idmanlar yapılır. Haftanın sonuna doğru idman şiddeti azaltılır ve artık teknik taktiğe döner. Maça çünkü vücudun dinlenip çıkması, güç toplaması lazımdır. Teknik taktik idmanlarıyla çıkarsınız. Yani her ormana gitmek kondisyon çalışması değildir. İşte sevgili Ali abinin de ağzından Gordon'un stres atmaya götürdüğünü.
Sizi teyit etmiş oldular evet. Birkaç program önce yaptığınız şeyi.
Ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Bu Avrupa'daki başarıyla ilgili olarak. Tabii Türkiye'de çok tartışmasız başarı vardı da neresini eleştirelim? Öyleyse Avrupa'daki başarısızlığını eleştirelim dediler. Demin söyledik burada. Türkiye o zaman puanı yok. Beşinci torbadan çekiliyor. Bize her zaman birinci torbadan birisi çıkıyor. Birinci torbadakiler zaten yarı finali oynayan. Biz Inter'i çekiyoruz, Ajax'ı çekiyoruz. Borussia Dortmund'u çekiyoruz. Dortmund da o zaman güçlü takımdı. Evet. Ve şöyle de bir şey oluyor. Örneğin Almanya Ligi bizden önce başladı. Borussia Dortmund 7 milli lig maçı oynadı. Biz 2 lig maçı oynadık ve gittik. Yani ciddi puan maçı olarak 2 maç oynayıp oraya gittik. Halbuki adamlar 7 maç oynamıştı. Daha önce kupada Bayern Münih'i yenmişti. Öyleyken biz orada 2-1 yenildik. Burada 1-0 yenildik. Orada 2-1 yenme şansı geldi. Fakat bizim kondisyonumuz yetmedi oraya. Çünkü bunlar daha önce hazırlanmışlar. 7 maç oynamışlar. Ve 7 maçı da büyük takımlara karşı oynamışlar. Çetin takımlara karşı oynamışlar. Şimdi eğer o dönemde lig olsaydı ve biz 4 takımlı 5 takımlı bir grupta yer alsaydık kesinlikle üst turlara çıkardık. Bunu bana Gordon Milne de söyledi. Dedi ki bizim talihsizliğimiz o dönemde böyle bir lig olmayışı, birinci torbadan çektiğimiz adam da bizi yeniyor tabii.
Şimdi Sayın Emeç, tabii bu değerlendirme yaparken şuna da dikkat etmek gerekiyor. O günkü şartlarla bugünkü şartlar, hem kulüplerin durumları hem Türkiye'nin durumunu
mali
bakmak
durum
lazım.
Çok değil.
Şimdi tabii baktığınızda o imkansızlıklarla SEBA döneminde birçok şey yapılmış Beşiktaş'ta ama netice itibariyle kulüplerin, takımınızın diğer işte en büyük kulüplere göre 5. torbadan çekiyor Türk takımları. Bütçe farkı, takımlardaki oyuncuların değeri bir kere zaten çok farklıydı. Bugün Türkiye'ye çok daha kaliteli oyuncular gelmeye başladı o günlere göre. Bugün dünya yıldızlarını Türkiye'de seyredebiliyoruz. O zaman bunları görmek mümkün değildi. Hep eskilerini, bitmişlerini, 33-35'e gelmişlerini, ki onları da en iyilerini göremiyorduk onların bile. Bir defa kaliteli oyuncu geliyor Türkiye'ye. Tesisler çok ilerledi. Evet. Türkiye'deki imkanlar, dünyadaki örnekler teknik anlamda, antrenman bakımından çok ileri gitti Türkiye'de. Neredeyse dünyanın en iyi takımlarının yaptığı antrenmanları yapıyor Türk takımları. Dünyanın en iyi takımlarının tesisleri kadar güzel tesislere sahip Türk takımları. Ancak sizin o dönemdeki değerlendirmeleriniz bugün de geçerli. Demek ki o ekonomik gelişmeye rağmen, kadrolardaki o büyümelere rağmen, ekonomilerdeki, kulüp ekonomisindeki ve ülke ekonomisindeki büyümelere rağmen belli başarılara yine de gelememişiz. Gelmişiz, bir defaya mahsus gelmişiz, ikincisini görememişiz, bir istikrar sağlayamamışız.
Evet.
Acaba o zaman kaç paralık oyuncular geliyormuş? Wes Ferdinand'ı ayrı tutmak lazım çünkü bir dönem geldi gitti ve parladı zaten İngiltere'de. Evet. Gordon'un özel, Gordon Milne çabası geldi. Walsh'u, Wilson'ı, Ferdinand'ı, o transferleri soracağım. 37-17'ye mesajlar geliyor, o mesajlara değineceğiz. Spor yazıp boşluk bırakıp atabilirsiniz. Bütün mesajları okuyacağım. Yine Hürsel Tekin Oktay hocamla birlikte her cuma olduğu gibi futbol sohbeti yapıyoruz. Foto maçı sunduğu Futbol Kafe kuşağında. 21'e kadar birlikteyiz, 20 maç olmadığı için. Pazar gününe alındı bütün maçlar biliyorsunuz. Sayın Ali Emek çok değerli bir konuğumuz. SEBA döneminin canlı şahidi. O zamanın kahramanlarından, Beşiktaş'ın efsane döneminin, Gordon Milne döneminin baş aktörlerinden Sayın Ali Emek, Gordon Milne'nin yardımcısı, kadim dostu. Sayın Ali Emet, şimdi o güne gidiyoruz, bugüne geliyoruz. Böyle gitgeller yapıyoruz iki saat içerisinde sizle sohbetimizde. Yine o günlere gidelim ve az önce dediniz 5. torbadaydık. Ne yapalım? En iyilerle karşılaşıyorduk. O Türkiye'deki başarımızı Avrupa'ya taşıyamıyorduk. Bununla ilgili bize vuruyorlardı camia içinden dediniz. Peki o günlere gittiğimizde, peki o günkü Beşiktaş nasıl Beşiktaş'tı? Yerli oyuncularla müthiş bir uyum, kolej havası. Transferler var, eleştirilenler, çok başarılı olanlar. Les Ferdinand en etkileyicisi, en akılda kalanı. Evet. O bir transferle başlayalım.
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Türk futbolunda o zaman para yoktu. Diğer üç büyük kulüp bizden fazla para harcayabiliyordu ama onlarınki de Avrupa'da başarıya yeterli değildi. Bizim ise bütçemiz daha kısıtlıydı. Dolayısıyla dışarıdan futbolcu alma olanağımız çok dardı. Gordon ikinci sezonuna başlarken İngiltere'ye gitti. Ve arkadaşı Don Hove'la konuştu. Biliyorsunuz burada Türkiye'de Galatasaray'da çalıştı. Don Hove kendisine Ferdinand'ı teklif etti. Ve Gordon Milne dedi ki ben bunu transfer edemem, para veremem. O da dedi ki biz zaten bu istiyoruz çünkü ileride oynatacağız. Ama şu anda önünde adamlar var. Dolayısıyla gelsin sen de oynasın.
Pistin.
Böylece bunu ödünç aldık. Bugün ben bakıyorum Beşiktaş'ın resmi organlarında dahi dergilerde bir dönem kiralık oynayan diyorlar. Şimdi kiralık sözleşmesi yaparsanız kulübe para ödemeniz lazım. Ama ödünç verilmiştir. Ve Ferdinand bu süretle geldi. O kadar bütçemiz kısıtlıydı ki Ferdinand'a bir otomobil vermekte, tahsis etmekte sıkıntı çektik. Ama çocukta bir peş peşe golleri atmaya başlayınca da her fedakarlığa
imkanlar zorlandı.
Zorlandı ve o işte halloldu. Şimdi bu Ferdinand ikinci yıl kalması için başkan teklif yaptı. Ne istersin dedi iki yıllığına. Ferdinand dedi ki öncelikle iki yıl kalmak istemem. Bir yıl kalmak istiyorum. İngiltere'ye dönüp kariyer yapmak istiyorum dedi. Çok da haklıymış. Çok muazzam bir kariyer yaptı. Transfer rekorları kırdı. Ve bir yıllığına 300 milyon lira istedi. O yıl Tanju'ya verilen paranın eşitiydi. Onu öğrenmiş herhalde. Dedi ki 300 milyon isterim.
Tavandan
ama bir talihsizlik oldu. Queen's Park Rangers'ın futbolcusuydu bu. Queen's Park Rangers'ın başkanı öldü. 24 yaşındaki oğlu hisse senetlerinin sahibi oldu ve kulübün sahibi oldu. Don Hove bununla geçinemedi çünkü o zaman 56 yaşında filandı. Çok jenerasyon farkı var. Don Hove bırakıp gidince Trevor Francis yerine geldi. Trevor Francis de genç milli takımda Gordon'un talebesi. Futbolcuyu geri istedi. Gordon da dedi ki centilmen anlaşmamız var. Benim de kupa maçlarım var. Bu futbolcuyu göremem dedi. Gönderemem deyince ertesi yıl bize transfer edilmesine engel oldu Trevor Francis. Döndü, az maç oynadı o sezon ama ertesi sezon %100 oynadı. Ve ondan sonra zaten patladı. Şimdi Ferdinand bu başarıyı kazandıktan sonra 37 yaşına kadar futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk yaptı.
Kraliçe ödül verdi galiba
şu anda,
değil mi?
Kraliçe ona diz bağı nişanı gibi bir soyluluk unvanı verdi. Yani sir değil ama ona futbola yaptığı hizmetlerden dolayı bir soyluluk unvanı verdiler. Ve İngiltere hükümeti kendisini barış elçisi şeklinde Afrika ülkelerine gönderiyor. Sempati topluyor. Ferdinand'ın bu başarısı da var. Bu yönü de var.
Evet, çok güzel. Peki, evet, ben Barış Ertuğ, sevgili Ürsel Teknik Hocam'la futbol kafe sohbetini yapmaya devam ediyoruz. 21'e kadar vaktiniz var. Sayın Ali Emeç konuğumuz ve o günden anekdotlarını bizle paylaşıyor. Ve bugüne de biz dinlerken bir yandan o günleri yaşıyoruz. Bir takım feyizler alıyoruz kendimize göre. Bugünkü takımlarım için sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe, Galatasaraylar da iyi dinlesinler diye özellikle tavsiye ediyorum. Hatta başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar da dinlesinler. Biz bu programın CD'lerini Para da istemeyiz değil mi Hüsur Hocam? Kendilerine yollayabiliriz. Belki bir fayda sağlarlar. Bugünkü anlayışa katkısı olur. Çünkü hakikaten futbolumuz, şampiyonumuz da, kümede, milli takımımız da, federasyon başkanımız da, Fenerbahçe başkanımız da, Beşiktaş başkanımız da, duruşumuz da, oturuşumuz da, kalkışımız da kötü vaziyette. Bu zaten belli oluyor. Bakın o gün bu imkansızlıklardan bahsediyoruz. Res Ferdinand'dan bahsettik Sayın Ali Emeç. Dediniz ki bedelsiz olarak ödünç verildi dediniz. Bila bedel kiralama olarak da bugün bunun örnekleri de var. Ama buralarda esas önemli olan ilişkiler. Yani Ahmetoğlu Mehmet isteseydi sen kimsin kardeşim, ben oyuncumu sana vereceğim, ne yapacaksın, kim bilir oyuncuyu belki sakatlayacaksın. Vermez. Burada Ferdinand'ı tabii ileride kullanacak, büyük yetenek olarak görüyor Queens Park Rangers ve diyor ki şu anda oynatma mümkün değil. Genç bir oyuncu, pişsin yetişsin. Gordon Min güvendiği bir teknik adam. Gordon Min'in yanında üzerine koyar bu oyuncu ve böylece paslanmaz bir şeyler alır gelir. İleriki yıllarda kullanırım diye. Gordon Min'e inanarak güvenerek veriyor. Yani evet, teknik adamların kulüplerde, ülkeler bazındaki, hem ülke içinde hem diğer ülkelerde, internasyonel anlamda teknik adamların yakınlığı, dostluğu, kulüp başkanlarının birbiriyle yakınlığı, dostluğu çok önemli. Bu güven açısından. Esas olarak Res Ferdinand transferini konuşuyorsak altını çizmemiz gereken bir konu.
Şimdi ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Özellikle bazı medyadaki kişiler kamuoyunda biraz yanlış bilgilendirdiler. Bir dönem Gordon komisyoncu, evet, tabiri de kullandılar. Şimdi sevgili Barış, nasıl bir komisyoncu ki bedelsiz, sıfır lira maliyeti olan bir şeyden para ödetmiyor Beşiktaş'a? Böyle bir şey olabilir mi? Yani komisyoncu olsa Ferdinand'ın transferinden adam para alırdı. Bakın, sıfır maliyette Beşiktaş'a getiriyor.
Gordon'un bulunduğu 6,5 yıl süresince yapılan yabancı transferleri için kulüplere ödenen para, futbolcuya ödenen futbolcunun cebine giriyor. Ama kulüplere ödenenden komisyon alınmış olsaydı bu paraların toplamı 1 milyon doları biraz geçer. Tamamı.
Evet.
Çünkü belli, yani kulübün senedeki bütçesi belli, her şeyi belli. En çok 250 bin dolara futbolcu alabiliyorduk biz. Bunun neresi, kaç parası komisyon olur? Niçin adam bunun peşine takılsın?
Tahmin ederim bazı otellerde ödediği kendi hesaplar da vardır hocanın.
Ferdinand geldiğinde bir iki hafta sakatlık durumu vardı. Herkes konuşmaya başladı. Beşiktaş'ı kazıklamışlar. Beşiktaş'a sakat futbolcu satmışlar diye. Peki ama hiç bedelsiz futbolcu nasıl olur? Neden bu açıklanmadı kamuoyuna? O zaman Beşiktaş'a karşı bir tecavüz şekline gelmiş bir eleştiri vardı. Parasız yönetim, parasız başkan, parasız şu para. Şimdi parasız futbolcu getirdik diye anons edilse o da kulüp için iyi bir şey değil. Dolayısıyla öncelikle Gordon Min bu konuda hiçbir savunma yapmadı. Hiçbir beyanat vermedi. Yani Beşiktaş'ı kazıklamışlar diyorlar. Yaptığı, bıraktığı iz, tribünlerin söylediği şarkılar yeter. Yani çok büyük bir coşku yaşattı.
Evet.
Onun peşinden ertesi yıl Ferdinand gidince Beşiktaş kulübü bunaldı eleştirilerden ve dediler ki 3 yabancı alacağız. İyi de kaç paralık yabancı alacağız? Bütçemiz kısıtlı. Gordon Min gitti İngiltere'ye, 3. ligden Walsh'u aldı. Ama biliyorsunuz İngiltere'deki futbol düzeyini, yani 3. ligde olması çok önemli değil.
Evet.
İyi futbolcu, iyi profesyonel, iyi karakter. Walsh'u 60 bin sterlinin ne aldı? Kulübüne ödenen para bu. 60 bin sterlin de Walsh'a ödendi. Wilson 180 bin sterlin, çünkü o İskoç milliydi ve Everton'da şampiyonluk yaşamıştı. Evet. Dolayısıyla daha büyük kariyeri olduğu için 180 bin sterlin aldı ve dedi ki bu yeter, yani bu transfer yeter. Ama İstanbul'dan haber geldi, o zaman Sayın Başkan yaz tatilindeydi. Yerine bakan kişi dedi ki biz kamuoyuna 3 kişi alacağız dedik, 3 önce bir futbolcu bulun alın. 1-2 gün kalmış transferin kapanmasına. O zaman McDonald diye bir adam buldular. Adamın kariyeri var. Sporting Lisbon'da oynamış.
Evet.
PSV Eindhoven'de
bir oynamış. Bir boylu postu da bir santrafor.
Evet, evet, evet. Çok da futbolu bilen bir adam. Evet. Ama gönlünden geçmiş futbol yok. Yani oynamak istemiyordu. Gordon demiş ki ya bunu bırakalım. Ama illa İstanbul'daki baskı, o da demiş ki ya bir futbolcu bir futbolcudur, alalım. Ben bunu tanımıyorum, bilmiyorum. Ne yapar bilmiyorum demiş. Demişler ki kulüpten bir peşinat ödeyin. Para yok. Gordon'un yanında bir yönetici var fakat para yok. Gordon gitmiş bankadan kendi hesabından 20 bin sterlin çekmiş. Ve bu transferi gerçekleştirmiş. Ama Gordon'un başına bela oldu. En çok ondan eleştiri aldı. Çünkü adam oynamadı ve kaçtı gitti. Bütün oynadığı zannederim 20 dakika falan bir lig maçında oynadı. Bir de Avrupa maçında birkaç dakika oynadı. Yani yarım saat falan oynadı. Sonra da çekti gitti adam. İşte kulüp uğraştı falan. Oraya da parayı ödediler. Şimdi bunun neresi komisyondur? Yani adam cebinden para getiriyor, veriyor.
Bir de üstelik istemediği bir transfer. İstemediği
bir transfer.
Ben bunu istemiyorum, tanımıyorum. Gerek de yok diyor.
Bunun da faturası hocaya kesiliyor. Diyorlar ki İngiliz'dir, hemşerisidir, bilmem nedir filan. Yani eleştiri olsun diye eleştiriyorlar. Ben size bir sayın seyircilerin, dinleyicilerin fikir edinmesi için bir rakam vereceğim. Daha önce demiştim ki Everton'dan Wilson'ı aldık. 180 bin pound. Gene Everton'dan Amokachi'yi aldık birkaç yıl sonra. 1 milyon 800 bin pound. Yani 10 tane Wilson eder.
Evet.
Ya Amokachi de bir isim bırakamadı burada. Gerçi büyük futbolcuydu. Bir şey diyemem klasına, şöhretine ama pek de yararlanamadık. Walsh'a gelince 60 bin sterlindir. 32 tane Walsh eder. Yani verdiğimiz parayla 32 evet. tane Walsh satın alabilirdik. Gordon Milne böyle ekonomik transferlerle kulübü küçük düşürmemek için gayret sarf eden, kendini savunmayan, bu suretle de yıpranan bir politika içinde bir adamdı. Böyle transferleri yapabildi çünkü o kadar para vardı. Daha sonra televizyon dan para gelmeye başladı. İşte çok daha pahalı futbolcular alınmaya başladı ama transferin gerçeği budur. Onun daha sonra aldığı futbolculardan bir Amerikalı Manchester Manessero vardı. O adam Güney Amerika'da yılın futbolcusu seçilmiş bir adamdı ama oynayamadı. Ve sadece bize 45 bin dolara mal oldu zannediyorum. Çünkü hiç para vermedik, geri gönderdik. Yani kulübüne de ödemedik, şeye de. Çocuğa verilenle kaldık. O ilk ödemeyle kaldık. Nartolo geldi. Ümit vaat eden bir çocuktu. O da sonradan Meksika'da parladı. Ama bizde orta halliydi. Yani büyük bir şey gösteremedi. Genç.
Yok canım, olan bize oldu. Hiçbir şey yapmadı sizden Artal'da. O geldi da bize bir dönerek bir gol attı. Kadıköy'de o zaman Şüpsarcı oldu.
Madida alındı bir değerli abi.
Madida'da 250 bin dolarlık bir futbolcu. Kendi ülkesinin ilk dışa satılan futbolcusu. Milli takımın ilk golünü atan futbolcusu. Çünkü Güney Afrika boykotluydu ırk ayrımı nedeniyle. Kot kalktıktan sonra yapılan milli maçlarda ilk golünü atmış. Ondan sonra işte ilk dışa satılan futbolcu. O da orta halli bir başarı gösterdi Beşiktaş'ta ama kötü de değildi. İyi de verilen paraya göre iyiydi. Benim demek istediğim şu. Beşiktaş'a Gordon Milne döneminde gelen yabancı futbolcuların kulüplerine ödenen paraların toplamı 1 milyon dolar, belki 1 milyon 200 bin dolar tutar. Şimdi bir futbolcuya 5 milyon dolar veriliyorsa onun yasal komisyonu, yani menajerine ödenecek %10 yasaldır. Bu adamların toplam yarısına eşittir. Kimse de kimseye ses çıkarmıyor. Ama işte çamuru at izi kalır der. Maalesef Gordon Milne kulübünü korumak için her yerde ama her gittiği yerde kulübünü korumak için, kulübü küçük düşürmemek için ben ne yapayım bu kadar paraya bu kadar oluyor demediği için kendisini hala kötüleyenler var. Bu kötüleyenler içinde tabii umduğunu bulamayan kişiler de var. Onun dostu olmak, onun evine gitmek, içkisini içmek, eşiyle tanışmak filan isteyen kişiler bu samimiyeti görmediler. Çünkü Gordon Milne diyordu ki ben asılacaksam kendi ipimle asılayım. Herkes gelip özellikle yöneticiler şunu niye oynatmıyorsun, bunu niye oynatmıyorsun derse ben onların ufak bir ihtimal vererek değişmeye başlarsam ben kendi istediğimi yapamaz hale gelirim. Dolayısıyla araya mesafe koyuyordu. Yönetimden de bana işte benim hocaya bazı tavsiyelerim olacak bir yemek ayarla filan diyenler oluyordu. Ben de diyordum ki siz 16 yöneticisiniz. Hoca diyor ki her hafta birisiyle yemek yersem ben aileme vaktim kalmaz diyor.
Böyle nezaketle savuşturuyor.
Diyordum. Basında da bu burnu büyük İngiliz, kibirli İngiliz falan diyorlardı ama.
Bir de Türkçe bilmiyor.
Türkçe bilmediği ilgili başka bir şey.
Onunla ilgili bir şey var burada. Şimdi tabii bu mesajları okuyacağım. 37-17'ye geliyor siz konuştukça mesajlar konuşmanızla paralel. Mesela bu Türkçe bilmesiyle ilgili. Beşiktaşlı Sencar Özkan'dan bir mesaj gelmiş. Bir gün gazeteciler Gordon'a sorar neden hiç Türkçe konuşmuyorsunuz diye. Gordon cevap verir. Ali Emeç konuşuyor benim yerime demiş.
Evet doğru.
Böyle bir ifade var burada. Walsh'la ilgili bir mesaj var. Kemal Bey'den gelmiş. Walsh çok iyi niyetli ve çok faydalı futbolcuydu. Haksızlık yapıldı demiş Kemal Bey. Eva'dan dinleyicimiz Eva'dan bir mesaj var. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz. O günleri düşündükçe şu anki durumumuzdan dolayı her maçta kahroluyorum. En çok da Fulya'da kutladığımız şampiyonu özledim demiş. Bu noktada sizi dinliyoruz, geçmiş transferle ilgili zihniyeti anlatıyorsunuz bize. Tabii mesela Beşiktaş'a eğer bakacaksak ki çünkü mesela Galatasaray bugün transfer dahi yapamıyor. Önümüzdeki sene ne yapacak bilmiyorum ama Galatasaray taraftarları zaten çok müştekiler bu politikadan dolayı. Ve geçtiğimiz yıllarda özellikle Fatih Terim'in ikinci gelişinde saçılmış paralar var ve hiçbir başarı gelmemiş. Galatasaray'ın bugünkü ekonomik sıkıntısının temelinde o dönemdeki transferlerdeki yanlışlar var. Milyonlarca dolar sokağa atılmış Galatasaray'da Fatih Terim'in ikinci gelişinde. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Uzun yıllar Fenerbahçe bundan çok çekti. Son dönemde birkaç şampiyonlukla Sayın Aziz Yıldırım başarılı olduğunu iddia ediyor. Ama ben 10 yıllık periyoda baktığımda Aziz Yıldırım'ın 400-500 milyon dolar seviyelerinde para harcadığını, bunun da 3 veya 4 şampiyonluğa tekabül ettiğini ve bunu ben başarısız olarak değerlendiriyorum. Son transferlerde 3 yıl 4 yıl için 50 milyon eurolar 3-4 oyuncu transferi, bir teknik adam transferi, Zico'ya verilen paralar, Zico'nun önümüzdeki sene çalışmayacağı belli. Şimdi bunları görüyorum. O zamanki transfer politikalarının eleştiri hakikaten büyük haksızlık. Beşiktaş'ın durumuna gelelim Sayın Ali Emeç. Beşiktaş anlattınız, Beşiktaş Seba'dan sonra 10 yılda 9 teknik adamla çalışmış ve her sene 10-15 futbolcu alıp satıyor. Şimdi o anlayıştan bu anlayışa gelinmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Öncelikle jenerasyon farkına dayandırıyorum ben bunu. Sayın Seba görevini bıraktıktan sonra yerine gelen Serdar Bilgili 37 yaş daha küçük başkandan. O aradaki jenerasyondan birileri, deneyimli birileri olabilseydi ve bugünkü yönetime gelmiş olan kişiler onların yanında pişseydi daha itidalli davranmayı öğrenirlerdi. Ama bu genç jenerasyon birdenbire biz flash takım yapacağız diyorlar ama bu dünyanın hiçbir yerinde yapılamıyor. Yani parayla başarı satın alınamıyor. İstikrarla başarı satın alabiliyor. İstikrar da 2 yıl filan tutar. Şimdi Türkiye'deki ben antrenör arkadaşlarıma bakıyorum. Bunlar 1 yıl, 2 yıl kontrat yaparlar. 1 yıl sonra görevlerine son verir. Bazen 1 yıl, 1 sezon bile sürmez. Görevlerine son verilir. Bu kişiler deneyim kazanamazlar. Yani bir takımın 2. sezonunu, 3. sezonunu yaşayamazlar. Adnan Süvari'nin büyüklüğü buradaydı. 12 yıl Göztepe'de çalıştı. Sürekli evet. kendisi bulundu orada. Her şeyiydi Göztepe'nin. Eğer böyle olursa bir takım oturtulabilir, bir yerlere getirilebilir. Öksel'in antrenörü 36 yıl falan çalıştı.
Evet.
Yani İstikrar. O kasaba takımını İstikrar. Avrupa kupalarında söz sahibi yaptı. İstikrar çok önemli. Ama istikrar içinde böyle 15 futbolcu alıp 15 futbolcu satarsanız, her sene satarsanız.
O da bir istikrar ama tersten.
Tersten istikrar. Çünkü gelen futbolcu diyor ki bir sene sonra belki beni de satar.
Sayın Emeç, bunun ekonomik maliyeti de gün geçtikçe o transferlerin tabii, daha da tabii. basitleşmesine,
çünkü aldığınız fiyata satamıyorsunuz.
Sebep oluyor. Tabii satamıyorsunuz. Sürekli zarar ediyorsunuz. Bakın bugün Beşiktaş'ta yani o imkansızlıklarla SEBA döneminde yapılan tesisler var. Öte yandan bakıyorsunuz bugünkü Beşiktaş'ta çok da aslında ekonomik olarak büyük projeler ortaya konmasına rağmen daha projeler hayata geçmeden çeklerinin kırdırılıp harcanması söz konusu. Ya bugün bir Fulya projesinden bahsediliyor. Ben Ürsel Hocam daha iyi bilir benden, camianın içindedir. Ama o proje daha yapılıp da gelirini bırakın elde etmeyi, gelecek 3-5 yıllık gelirleri bile bugün harcandı. Yani bu şekilde bir yere varılamaz. Başarı falan da gelmesi mümkün değil. Kaynak yaratmak çok önemli. O kaynağı kullanmak da yaratmak kadar önemli. Mesela Fenerbahçe stadını yaptı. Tesislerini yaptı. Çok ciddi kaynaklara, sportif performansa dayalı olmakla birlikte çok ciddi kaynaklara kavuştu. Ama Fenerbahçe de kaynaklarını iyi tüketemiyor. Yani kaynak yaratmak ayrı bir başarı, kaynağı harcamak ayrı bir başarı. Eğer verimli kullanamıyorsanız yeniden kaynak oluşturabilecek, bu transfer için de geçerli. Ya futbolcuyu transfer ettiniz. Sıfırdan göndermek hiçbir şekilde başarılı bir transfer sayılmamalı. Ondan bir de ekonomik faydalı sağlamaya bakılmak lazım. Bunu Fenerbahçe'de daha hiçbir kulüp başaramıyor. Kaynakların tüketilmesi bakımından da çok büyük bir yanlışlık var. Başta en iyi kaynak yaratan Fenerbahçe olduğu için ona atıfta bulunuyorum. Şimdi başka mesajlar da var.
Şeyle cevap vermedi Ali abi. Acaba Türkçe bilme konusunda. Ha.
Şimdi bu
o da çok eleştirildi.
Dedi ki bir Türkçe öğretmeni istiyorum. Bütün aileme Türkçe öğretsinler dedi. Kulüpten ilgilenenler oldu. Kimseyi bulmadılar. Dedim ki ben geleyim her gün. Ücret söz konusu değil. Zaten kulüpten de o sırada ücret almıyordum. Dedim ki ben geleyim. Size öğreteyim, öğretebildiğim kadar. Yok dedi, biz beraber çalışıyoruz. Seni şey yapamam, işgal edemem. Bir dışarıdan birisi gelsin filan. O kişi temin edilemediği için o iş askıya alındı. Askıya alındı ama o esnada şu oldu. Bizim malzemecimiz bile elinden geldiğince İngilizce konuşmaya çalıştı. Zaten takımın içinde özellikle Gökhan, Feyyaz, Tevfik, Ali, Metin... kendilerini ifade edecek kadar İngilizce biliyorlardı. Hoca özel vaktinde bir yere gitse otopark ayası welcome diyordu. Garsonlar İngilizce konuşuyordu. Ama Gordon Min buna rağmen kendi alışverişini yapabilirdi ve kendi yemeğini sipariş edebilirdi. İçkisini sipariş edebilirdi.
Türkçe olarak.
Türkçe evet. olarak gayet rahat ederdi. Ve bu tabii çok başarılı bir futbol oynattı. Baktılar ki bütün eleştiri artık beton duvara çarpmaya başladı. Peki neyi eleştirelim? Bu adam neyi yapamıyor? Türkçe konuşmuyor. Türkçe konuşması hatırlayacaksınız o zamanlar Türkçe konuşmaya çalışan yabancı antrenörleri değerli aktör Müjdat Gezen taklit ederdi televizyonda. Çünkü onlar kırma bir Türkçe olurdu.
Evet.
Şimdi insan fikirlerini...
Pardon Ali abi, aynısını değil mi? Fatih Terim'in İtalya'da İtalyanca konuşup da basın toplantısı yaptığında Galliani uyardı, konuşma dedi. Akşamı da İtalyan Canale Cinque'de taklitlerini yaptı komedyenler. İtalyan'da Fatih Hoca şeyle senin verdiğin örnek evet. aynısı İtalya'da da oldu.
Şimdi... Kendini ifade etmek istiyor, mesaj vermek istiyor. Bunu en iyi bildiği dilde vermesi normaldir. Ve bu, evet. bu oldu. Ve demin söyledim, Trabzon'da gençler bize geldiler, dediler ki bu hoca bir beyanat veriyor. Biz kızamıyoruz. Şimdi hocanın bu konuda
Türkiye'deki teknik adamlara da etkisi oldu. Basına da etkisi oldu. Basının soru sormak konusunda, teknik adamların da beyanat verme konusunda bana bizim üst düzey ligimizde başarılı yılları geçmiş bir arkadaşım söyledi. Dedi ki ben dedi televizyonda devamlı hocanın beyanatlarını dinlerdim. Ondan örnek alırdım, onun gibi konuşmaya çalışırdım dedi. Bu bir tane örnektir ama pek çok kişi bunu yapmıştır. Ayrıca Gordon Milne'nin antrenmanını seyretmeye gelen teknik adamlar olurdu. Bu Türkçe konuşma konusunda bir iş adamı beyefendi uçağa binerken benim yanıma geldi. Ya dedi bu adam da bilip öğrenemedi dedi. Ben de dedim ki bu adam edebiyat fakültesinde öğretmen değil. Futbol öğretiyor ve yaptığı işi yapabiliyor. Bundan başka niye başka şeyler bekliyoruz dedim. Haklısınız dedim.
Evet. Türk tarihine kültürüyle alakalı ben araştırdığını ettiğini duydum üçüncü şahıslardan.
O Atatürk'ü mesela çok ama hayranlık duyarmış. Sürpriz oldu örneğin Bursa'da yerel bir gazeteden bir hanımefendi geldi hafta sonu eki için röportaj yaptı. Ve ona Atatürk'le ilgili soru sordu. Ben hiç bilmiyordum bu kadar Atatürk hakkında bilgisi olduğunu. Çok güzel şeyler söyledi. Sonra orada bir inancını ifade etti. Dedi ki insanlar kötümser olurlar, karamsar olurlar. Efendim her şeyin kötü olduğunu, insanlığın kötüye gittiğini söylerler. Ama dünyada her zaman iyi insanlar kötü insanlardan daha fazladır. Onun için yaşayabiliyoruz demişti. Yani Türkiye ile ilgili bilgisi elbette vardı ama bunları satmazdı. Yani cenaze namazına gidip en önde saf tutmazdı.
Pazarlaması yapmazdı.
Yapmazdı. Evet. Rıdvan Dilmen sakatlandığı zaman Gordon dedi ki Amerikan hastanesine telefon et sor. Basın var mı orada? Basın yoksa gidip ziyaret edeceğim Rıdvan'ı dedi. Ben telefon ettim basın var öyleyse gidemeyeceğiz dedi. Niye? Bunu satmak istemiyor. Medyaya bunu koymak istemiyor. Bolu sporlu bir futbolcu vardı şimdi ismi aklıma gelmiyor. Trafik kazasında bir gözünü kaybetti. O da esnaf hastanesine gelmişti. Gordon dedi ki gidelim ziyaret edelim dedi. Ben telefon ettiğim zaman taburcu oldu dediler. Edemedik. Samsun Emin biliyorsunuz
evet.
Tekerlekli sandalyeye bağımlı. O spor yazarlığı yaptığı için her hafta getirirler kale arkasında şey yaparlardı maç seyretmesini sağlarlardı. Basın meşgulken Gordon gider onun elini sıkar hatrını sorar ve kaçar gelirdi. Ama kimse bunun farkında değildi ki onların arasında bir sevgi bağı var bir dostluk var. Bu şekilde yani bu olayları satmak istemiyordu.
Evet. Çok takdire şayan bir davranış tabii. Mesajlara bakıyorum 37-17'ye atılan. Selamlar Gordon Milne deyince aklıma disiplin geliyor. Oyundan çıkan futbolcu ne su şişesini ne forma yere atardı ne de hocaya saygısızlık olurdu bu demiş Kaan Kadir. Bunun dışında fbjk.net diye bir site yazılmış buraya. Demokan Akkoyun Kerim Sipahiler'den. Kerim Sipahiler benim çok iyi arkadaşım. 1907 Derneği'nde görev yaptığım dönemde de. Fenerbahçeli çok iyi bir Fenerbahçeli çok da yakın bir arkadaşım Kerim Sipahiler benim renktaşım Demokan Akkoyun'u tanımıyorum herhalde o da Beşiktaş'tı Beşiktaş Fener dostluğu için bize de biz birlikte maç seyretmek dahil her ortamda yan yana cancı olmak istiyoruz demişler Demokan Akkoyun ve Kerim Sipahiler fbjk.net'te sitelerinin adı böyle bir site açmışlar ben de buna bakacağım şimdi duyuyorum Kerim'le de bunu konuşacağım biz de bir tavsiye edelim fbjk.net'e bir girsinler bakalım ne var. Bu tip dostluk mesajlarına her zaman ihtiyacımız olduğu açıkça belli. Özellikle de Sayın Aziz Yıldırım da Yıldırım Demirören girseler bu siteye belki faydalanırlar. Bunun dışında okumadığımız mesajlara bakıyorum. Abi Kocaeli'nden Hüseyin futbolumuzun gelişmesi veya Avrupa'da başarı için pahalı transfer mi gerekiyor? Altyapının önemi ne zaman anlayacağız? İyi yayınlar demiş Kocaeli'nden Hüseyin. Kocaeli'ne de sevgiler. Evet bir süremizin de sonuna geliyoruz. Sayın Ali Emeç siz tabii
tarih adeta tarih olarak Beşiktaş'ın en başarılı olduğu dönemden bize Gordon Milne'le ilgili, Seba ile ilgili, takımla ilgili, futbol anlayışıyla, futbol adamlığıyla ilgili çok güzel anekdotlar anlattınız. Bugünkü futbolumuzun durumu Beşiktaş perspektifinden veya Türk futbolu perspektifinden, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, öbür kulüpler ne tavsiye edersiniz veya mesajınız olur? Siz bir spor adamısınız ve hakikaten çok yaşayan bir tarih olarak.
Söyledik yani, önce istikrar. Bu istikrarın sağlanması için yönetimlerin titrek olmaması gerekir. Titrekten kastım şudur. Eleştiriliyoruz, onu satalım. Eleştiriliyoruz bu antrenörü gönderelim.
Veya başarısızlığa kılıf bulma çabası içinde olmamaları lazım değil mi?
Olmamaları lazım. Hayır, eleştirilebilirler. Eleştiri normaldir. Ama bu eleştirilere uyarlarsa baş edemezler. Çünkü 50 kişi, 100 kişi yazı yazıyor, konuşma yapıyor. Onların her birinin dediğini yapmak mümkün değil. Çünkü birbirine zıt fikirler ortaya atıyorlar. Siz kendi bildiğinizi yapacaksınız ve uzmanlarınızın tavsiyesi doğrultusuna yapacaksınız. Bu teknik direktörünüz olur, başka uzmanlarınız olur. Bunların doğrultusunda yapacaksınız ki istikrarı sağlayasınız. Eğer böyle titrek olursanız, bu eleştiriler dolayısıyla oyuna adam değiştirirseniz istikrarı yakalayamazsınız. Ayrıca eleştiriye de son veremezsiniz. Eleştiriye son vermenin yolu istikrarı yakalamaktır. İstikrarı yakalar, başarılı olursanız siz de kalkar Sayın Süleyman Seba gibi dersiniz ki şimdi konuşun.
Peki şunu da herhalde söylemek lazım değil mi Sayın Emeç? Mesela Süleyman Seba ile ilgili konuşuyorsunuz. Süleyman Seba ile ilgili mesela en net veri ortada. Dostane yaklaşımı, futbol adamı olarak bir Beşiktaş kulübü gibi bir kulübün başkanı olarak her zaman saygıyla, diğer kulüplere saygıyla ve camia içinde de belli bir disiplinle hareket etmesi. Tabii ki Seba'yı da o zaman eleştiren, yıpratmaya çalışanlar özellikle camia içinde olmuş ama ben Seba'ya karşı çok açık veya Seba'nın camia içinde de karşı çok açık, sert tutumları olduğunu görmedim. Bunu belli bir prensiple, belli bir yumuşak yaklaşımlarla hep tolere etmiştir.
Kararlılıkla.
Evet.
Kararlılıkla yapmıştır. Şimdi Süleyman Seba futbolcusuyla da mesafesi vardı. Bütün çalışanlarıyla da, yönetimiyle de mesafesi vardı.
Diğer kulüplerle ilişkileri?
Diğer kulüplerle ilişkileri fevkalade iyiydi. Herkes diğer kulüplerin
saygıyla karşılandı değil mi?
Sayarlardı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bizim milli takımımızın futbolcuları bir federasyon başkanını şakalaşırken havuza attılar. Giyimli kuşamlı kravatlı adamı havuza attılar. Burada federasyon başkanının işi yok. Nasılsın aslanım demesi bir şey ifade etmez. Onu motive etmez. Oraya gitmesi gerekmez. Ama bu oldu Türk futbolunda. İşte Seba'nın farkı burada.
Evet.
Mesafe koymayı biliyor.
Evet. Siz Hüsnü Hocam, söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Vallahi tabii söyleyecek çok şey var. Ali abim geçmişteki anekdotlar üzerine, belki her bir anekdot üzerine bir program yapmak lazım.
Evet.
Yani söyleyecek şimdi pek bir şey yok. Sadece benim üzüldüğüm, Ali abiye sözü vereyim. Ali abi bir şey söylemek istiyor.
Şimdi biz transferleri konuşuyorduk ama hiç transferi konuşmadık. Gordon Milne'nin Türkiye'ye geldiği günden beri en çok beğendiği ve istediği futbolcuların ikisi Ünal Karaman ile Aykut Kocaman'dır. Bunları şiddetle istemişti ama bunlar maalesef olmadı. Kendisi derdi ki benim tercihim tamamı yerli futbolcudan oluşan bir takımdır. Yabancılar gelir ama gönlü burada değildir. Bir gün gidecektir ve çeker gider. Halbuki vatanı burada olan kişiler kendini daha iyi adar bu işe. Daha iyi verim alınır. O yüzden tamamı Türk olan bir takımda çalışmak isterim derdi ve bunu defalarca söylemiştir. Ama bunu tabii dışarıya söylemedi. Çünkü çeşitli yorumlar olabilirdi. Ama esas istediği bu idi. Bunun dışında benim söylemek istediğim...
Bugüne fazla değinemedik. Aslında süremiz de doldu. Hatta 21 haberlerini birazcık sarkıtıyoruz. Kusura bakmasınlar radyo yönetimi de. Şimdi bugünü de tabii konuşmak lazım. Belki bir başka programda günümüzü de değerlendirme imkanımız olur. Sayın Ameç lütfederse bir başka program daha yapabiliriz. Hem bugünü toparlarız. Daha konuşacağımız şeyler çıkar mutlaka bunun üzerine düşündüğümüzde. Ürsertekin.oktay.com'da Ürser Hocam biz birlikte sizle bu programın bir deşifre edilmesini de temin ederiz. Belki ana hatlarıyla orada da bu programı zaten şu anda dinlenmeyi
yayını var. Bir daha banttan belki verme şansımız olabilir mi?
Belki
ona bakmak lazım
bir
sitede. Şu anda canlı yayında bizim programımız web sitemizde yayınlanıyor.
Evet, oradan da takip ama tek anda belki yayınlayabilirsiniz. Evet. Çünkü burada sadece Beşiktaş'ta değil tüm futbol severlere, tüm futbol adamlarına, tüm başkanlara, bütün camialara mesajlar var. Ortada bir başarı var. O başarının hikayesi var ve o başarının aktörlerinden biri o hikayeyi tüm bilinmeyenleriyle anlatıyor. Aslında daha konuşacak çok şey var ama bunları belki devamlı yapabiliriz. Buyurun son sözlerinizi alalım.
Evet, ben size iki tane espri söyleyeyim Gordon Milne tarafından. Bir gün Galatasaray maçı öncesi bir basın toplantısına bir gazeteci dedi ki yarın Galatasaray'a karşı nasıl bir taktik uygulayacaksınız? Gordon Milne de dedi ki ben size söylersem siz Galatasaraylılara söylemezsiniz değil mi dedi. Bu yani soru soran kişinin...
Sorunun abesli.
Abesli.
İstigal edilmesi.
Ama çok, çok esprili bir şekilde cevapladı. Ayrıca gene bir gün gene bu Galatasaray maçı öncesi Derbal Galatasaray'dan bir gazeteci dedi ki bizim gazete sizinle de Derbal'ı bir araya getirmek istiyor. Bir öğlen yemeği vermek istiyor. Gordon dedi ki benim Derbal'la bir öğlen yemeği randevum var dedi. Bütün gazeteciler nerede hoca ne zaman dedi. O da dedi ki yarın saat 2'de İnönü Stadı'nda.
Bunlar güzel renkli ama şimdi tabii bakın bunlar hep esprili yaklaşımlar ve cevap vermek istemediği soruya dahi karşı tarafı da kırmadan... azarlamadan
bana bu soru sorma yani, hakkın
senin
var
bana bu soruyu sormaya hakkın yok sen bana bunu soramazsın demiyor da söylemezsin değil mi diyor yani o bir tabii o İngiliz centilmeni o soğukkanlılık o espritüel yaklaşım saygı karşısındakine saygı bu soruya cevap vermek istemiyorum da bir cevaptır sen bana bu soruyu soramazsın da bir cevaptır ama başka bir şekilde o kapıya çıkan esprili bir yaklaşım karşısındakini de kırmadan güldüren bir yaklaşım buna bizim Gordon Milne'den verdiğiniz bu iki örnek gibi bütün teknik adamlarımızda, bütün futbolcularımızda, yöneticilerimizde, bütün başkanlarımızda bizim buna ihtiyacımız var. Çıkıp hakaretler yağdıracaklarına, karşı tarafa veyahut değişik mercilere, çıkıp meydan okuyacaklarına, yumruk vurma merakıyla masaya konuşacaklarına başkanlarımız, yöneticilerimiz, kendilerini camialarına performanslarını yüksek göstermek, kendilerini biz işimizi doğru yapıyoruz göstermek adına, spora zarar vereceklerine, spor ruhuna zarar vereceklerine biraz kafalarını çalıştırsınlar. Bu kadar büyük camialara teknik direktör, yönetici, başkan olabildiklerine göre belli bir zeka seviyeleri ve belli bir kültür birikimlerinin olduğu tartışılmaz. Biraz espriye kafalarını çalıştırsınlar. Vermek istedikleri mesajları esprilerle versinler. Hakaretlerle, hakaretimiz ifadelerle veyahut düşmanca söylemlerle camiaları, toplumları germek marifet olmasa gerek değil mi?
Evet. Evet, yapılacak şey bu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aremeç.
Ben teşekkür ederim.
Zahmet ettiniz, sağ olun. Sağ olun. Bir başka programda belki yine davet edersek gelebilirseniz daha da bugünleri de konuşabiliriz. Bugünkü Beşiktaş'ı, bugünkü Türk futbolunda konuşabiliriz. Hüsur Hocam, son sözlerinizi alın.
Ben son söz şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş yönetimi 2005 yılında Gordon Milne'i tekrar Türkiye'ye çağırdı. Ve ben o zaman Bir Gün Gazetesi'nde Perşembe günleri yazı yazmaktaydım. Özellikle Gordon Milne'in tekrar davet edilmesine Beşiktaş'ın kaptanının Rıza'yı, Beşiktaş'ın mazisi vardı. Çünkü hakikaten şimdi bu nostaljik günler insana farklı bir keyif veriyor. Sadece bu Beşiktaşlılara olduğuna da inanmıyorum. Tüm futbol severlere. Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'ın mazisinden parça alınarak gönderilmesi var Beşiktaş'tan. Rıza'ya zarar verilerek gönderilmesi var. Ve dolayısıyla bunun üstüne bari Gordon'un mazisini dokunmayın dercesine Beşiktaş yönetimine 2005 yılında bir yazı yazmıştım. Gordon Mill geldi ve çok Beşiktaş'ın mahallesine işte bu bakın gelen mesajlarla tezat olacak şekilde uygunsuz bir şekilde tekrar gönderildi. Niye getirdiniz? Niye gönderdiniz? Birilerine menajerlikte yer açmak için bir işler yaptınız. Birilerine teknik direktörlük için yaptınız. Dolayısıyla o günlerde bunu birazcık sporsever olarak, futbol insanı olarak içim sızlamıştı ve tekrar Ali abiyle bu yaptığımı söyledikten sonra tekrar bu üzüntümü bir kez daha yaşadım.
Evet Sayın Ali Emeş, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun, tekrar teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Hürsel Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben Barış Ertür, sevgili Hürsel Teknokta Hocam'la her cuma olduğu gibi bugün de 19-21 arasında bir araya geldik. Tabii bizim cuma programlarımız genelde Türkiye Süper Ligi'ndeki 20 maçları dolayısıyla darbe alıyordu. Bugün de hazır 2 saatken 21'i de biz açtık. Aslında Radyo Spor'da haber saatleri ne çok özen gösteriliyor saat başında. Haber servisinden de ben burada bu noktada özür diliyorum. Onların da 21 ana haberlerini biraz geciktirmiş olduk ama Sayın Ali Emeç gibi bir tarihi burada yakalamışken canlı bu anekdotları aldık. Güzel mesajlar, güzel dersler çıkabileceğini düşünüyorum bu 2 saatlik sohbetimizden. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Fotomaç'ın sunduğu Futbol Kafe sona erdi.
Grazie, danke schön.